İyi bayramlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya Nokta TV, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Bingöl FM 102.0, Erzurum Radyo Süper Kanal 99.9, Nevşehir Keyif FM 92.7, gazeteoku.com, haber58.com, haberhilal.com, islaminesil.com, selamhaber.com, varanhaber.com, sekizsütun.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam bizlerle birlikte Sayın Altuğ Berker, Doktor Oktar Babun'la birlikte Adnan hocamız daha sonra katılacaklar. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Yani tabii bütün Türk İslam aleminin mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz inşallah. İnşallah daha nice bayramlar diliyoruz ve inşallah bir dahaki bayramlara Türk İslam Birliği kurulmuş olarak sağlık, mutluluk, refah içinde ulaşmayı diliyoruz inşallah. Amin. Hatta bugün basında haberler vardı. Kabe'de hac için giden Müslümanlardaki cuma namazına en büyük katılım olmuş bugüne kadar ki. Ve orada hep birlikte İslam Birliği için dua edilmiş. İnşallah Allah duaları icabet edendir. Ve Allah'ın vaadi var inşallah. İslam'ın dünyaya hakimiyetini bildiriyor Allah. Bu bakımdan inşallah Allah'ın vaadi mutlaka olacak. Yani bunun kimse önüne geçemez. Ve Kur'an'da vaat edilen bir gerçek bu. İsterseniz bu ayetlerden, isterseniz değil o ayetlerden okuyalım inşallah. Allah bakın İslam'ın dünya hakimiyetini vaat ediyor. Yani mutlaka olacak bu. Nur suresi 55. ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın vaadi var. Yani samimi inananlara, iman edip samimi iman edenlere vaat ediyor Allah. Hiç şüphesiz, bakın hiç şüphesiz diyor Allah. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Onlardan öncekileri Kur'an'da bildirilen Hazreti Süleyman'a dünya hakimiyeti veriliyor. Ve Zülkarneyn'e dünya hakimiyeti veriliyor. Ve hadislerde bildirdiği üzere peygamberimizin beşinci olarak da küfürden de iki kişi var. Buhtun Nasr ve Nemrut. Hazreti Süleyman'a ve Zülkarneyn'e olduğu gibi evlatlarından Mehdi'nin de dünya hakimiyeti olacağını bildiriyor inşallah peygamber efendimiz. Allah da vaat ediyor. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. İslam'ın hakimiyeti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, İslam dinini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak, dünyada hakim edecek ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Şimdi olduğu gibi korku ortamı biliyorsunuz 20. yüzyılda hakim olmuştu. Savaşlar, anarşi, terör, komünizm, faşizm, diktatör rejimleri dünya çapında hala da Müslüman ülkelerde Müslümanlara zulümler devam ediyor, kan dökülüyor. Bu korku ortamından sonra güvenlik ortamı tam İslam'a hakim olmasıyla inşallah tam güvenlik ortamı olacağını Allah vaat ediyor. Ve mucize olarak da Ebced'inde miladi olarak 2013 çıkıyor inşallah. Tam bu dönemi işaret eden mucizelerden bir tanesi. Bir diğer ayette Allah şöyle buyuruyor. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. İnşallah bu da İslam'ın dünya hakimiyetini gösteren Allah'ın yakın bir fetih dünyaya hakim edeceğini bildiriyor. 1400 sene içerisinde Peygamber Efendimiz'in dönemi inşallah dahil olmak üzere İslam'ın dünya hakimiyeti olmadı. Bu ayetler İslam bu ayetlerle Allah daha birçok ayette Kur'an'da inşallah İslam'ı dünyaya hakim kılacağını bildiriyor ve Allah'ın vaadi var ve bu mutlaka gerçekleşecek demektir inşallah.
İnşallah. Bir diğer ayette hocamızın her zaman Tevrat'a atfettiği, Kur'an'ın Tevrat'a atfettiği ayet olarak okuduğumuz Enbiya suresi 105. ayeti okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun. Allah yemin ediyor. Yemin var yani. Allah'ın yemini var. Biz zikirden sonra Zebur'da da, yani daha evvel Tevrat'ta da ve Zebur'da da şunu belirttiğini söylüyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz. Hiç şüphe yok. Allah şüphesiz diyor. Yani şüphe etmeyin diyor kesinlikle. Çünkü vaat ediyor Allah. Arza salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. Arza yani yeryüzüne yani dünyaya salih kullarım varisçi olacaktır. Yani samimi olan, sadece Allah'ın rızasını gözeten müminler, salih kullar. Ve hadis-i şeriflerde de bu salih kulların tefsirlerde Hazreti Mehdi ve talebeleri olduğuna dair açıklamalar var inşallah, anlatımlar var. Tekrar okuyorum ayeti, Enbiya suresi 105. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Bakın İslam'ın dünya hakimiyeti ta Tevrat'tan, Hazreti Musa döneminden itibaren Allah'ın kitaplarında vaat ediliyor. Yani dünyanın sonuna doğru, kıyamete yakın olan bir zamanda, inşallah günümüzde, kıyamete de ümmetin bitmesine 70 yıl kalmış durumda ve 1545 yaklaşık veriyor Bediüzzaman Hazretleri de kıyamet için. Hakikaten daha evvel Oktar Hocam'ın da gösterdiği, önceki programlarda yıldızların, hocamızın gösterdiği dünyanın etrafında kümeleşmesi var 1980'den itibaren. Kıyameti yakınlaştık ve bu vaat, İslam'ın dünyaya hakimiyeti Tevrat'ta da bildiriliyor. Hocamız Tevrat kitabı var, Hazreti Mehdi, Hazreti İbrahim neslindendir. Tevrat'tan hikmetli, güzel sözler kitaplarında hocamızın anlatımları ve programlarda da anlatıyor. Tevrat'taki bölümler Moşiyah ve Şia olarak Hazreti Mehdi orada geçiyor. Yeryüzüne hakim olacağı uzun uzun anlatımlarla, değil mi?
Evet.
Bir kitabı dolduracak derecede, belki daha fazla, İslam'ın hakimiyeti anlatılıyor inşallah. Geçmiş kitaplarda da, Kur'an'da da vaat ediliyor. O zaman da vaat etmiştik diyor Cenab-ı Allah. Ve şu anda da Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin ebcedi de 2051.
Maşallah.
Tam İslam'ın böyle tam hakim olduğu, ahlakının insanlar üzerinde oturduğu, herkesin çok mutlu olduğu, dünya yeryüzünde büyük mutluluk, barış, sevincin yaşandığı tam şaşalı yıllar hocamızın tabiriyle İslam'ın inşallah.
İnşallah. Bir diğer ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Allah mutlak bir Allah galibiyet, zafer, İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor burada da inşallah. Allah yazmıştır diyor. Ve bu da gerçekleşecek inşallah Hazreti Mehdi döneminde. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Tabii ki buna inanmayanların karşı çıkacağını bildiriyor Allah. Nitekim Allah'ı inkar edenler, ateistler, kafirler, müşrikler ve münafıklar istemeyecekler. Allah onu bildiriyor. Ama Allah kendi nurun tamamlayıcıdır. Allah onların istememesine rağmen, onlar hoş görmese bile diyor, istememesine rağmen mutlaka İslam'a hakim edeceğini bildiriyor. Şimdi münafıkların hakikaten en istemeyecekleri şeydir. İtaatten hiç hoşlanmazlar. Şeytan gibi, çünkü kibirli ve ahlaksız oldukları için şeytanın zekasına sahiptirler ama şeytanın ahlaksızlığıyla ahlaklanmışlardır. Ve İslam'ın hakimiyetini hiç istemezler. Onun için de Peygamberimiz döneminde peygamberimize karşı bir mücadele içine girmişlerdi ama kaybettiler. Mehdi döneminde de Mehdi'ye karşı bir mücadele olacak. İslam'ın hakimiyetini istemeyecekler, İttihad-ı İslam'ı istemeyecekler. Bunun olmaması için faaliyet gösterecekler. Ama Allah diyor ki bakın, oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Yani onlar istemediği halde eze eze, söke söke inşallah İslam dünyaya hakim olacak.
İnşallah.
Bu Allah'ın kaderi olmuş bitmiş. Tabii ki bu işin zaten güzelliği böyle oluyor. Yani mücadeleli olması, münafıkların varlığı, müşriklerin varlığı, Allah'ın bir hikmet üzere yarattığı varlıklar. Özellikle münafıklar, mahluklar. Bunların da aslında şöyle bir faydası var. Müslümanların meskenetini ortadan kaldırıyorlar. Onun mücadele gücünü, azmini, şevkini, heyecanını arttıran mahluklar. Kendileri tabii bir akla olmadığı için Allah kof kütükler gibidir diyor. Allah'ın haşa varlığının ve onları bir kader üzere yarattığının, onların da Allah'ın kaderinde olduğunun farkında olmadıkları için hep bir mücadele içine girip şimdi olacak galiba, şimdi galiba kazanacağız, şimdi başarılı olacağız diye böyle tam dünyada bir kayıp, ahirette de sonsuz kayıp var inşallah. Allah onları içten yakıyor. Hep böyle bir korku, vesvese, mesela her çareyi kendi aleyhlerinde zannederler diyor Allah. Hakikaten en ufak bir şey, bir gazetede haber çıktığında, bir şey olduğunda, bir durum olduğunda hemen aleyhlerinde olduğunu zanneden büyük bir korku içerisinde yaşarlar. Menfaatleri neredeyse oraya giderler. Hatta Allah mağaralar olarak da örnek vermiş. Mesela sığınacak bir mağara bulsalardı hemen oraya koşarlardı diyor. Yani mağara bile yatacağı böyle o pis midesini dolduracağı, yemek yiyeceği biraz, kendisine yemek veren, bir yatak veren, küfürle işbirliği yapacağı ve küfür en azgın olanın yanına gitmekten çekinmeyen bir mahluk. Ve bunu Müslümanlara karşı yapıyor ama mutlak olarak kaybetmeye mahkum. Bakın Allah çünkü vaat ediyor. And olsun diyor Allah. Hiç şüphesiz diyor Allah inşallah. Bu onların mutlak mağlup olacaklarını gösteren ayetlerden bazıları inşallah. Nitekim aynı zamanda da böyle olacak. Onlar istemese de İslam bütün dünyaya hakim olacak. Ve insanların refahını ve mutluluğunu getirecek inşallah.
Bunu vaat eden Allah ve evet. Hakikaten dikkat edersen Doktor Hocam ayetlerin birçoğunda bu hakimiyet ayetlerinde hep and olsun diye başlıyor ayetler. Yani Allah'ın yemini var. Yani İslam'ın dünya hakimiyetine Allah yemin etmiş and olsun diyor. Yani mutlaka olacağını tekrar vurgulayan ayrı bir vurgu inşallah Allah'ın izniyle. Bakın benim okuyacağım şimdiki ayette de o şekilde. Saffat suresi 171 ve 173. Şeytanları Allah'a sınırım. And olsun. Gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Yani işari olarak tabii bunu gönderilen kullarımız Allah'ın izniyle Hazreti İsa gönderiliyor. Hocamız daha evvelki ayetlerden açıklamıştı, oradan hatırlayarak söylüyorum. Ve Hazreti Mehdi gönderiliyor mesela ahir zamanda. İki gönderilen kul inşallah. Sözümüz geçmiştir diyor, şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret yani yardım ve zafer bulacaklardır. Bakın muhakkak Allah yine tekrar bir vurgu yapıyor özellikle. Yani insanlar bir ümitsizliğe kapılmasın, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu iyice tam pekiştiriyor Cenab-ı Allah, Allah'ın izniyle bir yönüyle de. Muhakkak yardım ve zafer bulacaklardır diyor. Ve hiç şüphesiz, bakın yine bir ayrı bir vurgu, yani şüphe yok. İslam'ın dünyaya hakim olacağından şüphe yok, onu diyor Cenab-ı Allah. Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır. Yani Hazreti Mehdi ve talebeleri, Hazreti İsa ve talebeleri, değil mi? Mehdi ordusu. Bu ordu tank topla silahlanmış ordu değil. İlimle silahlanmış, cihazlanmış, değil mi? Bilgiyle, mesela ayet bilgisiyle cihazlanmış. Allah sevgisiyle yüklü. Onların silahları onlar. Çünkü zaten yeryüzünde deccaliyet hakim oluyor. Topa, tüfeğe, kana karşı barışla, sevgiyle, Allah'ın ayetiyle galip geliyor Hazreti Mehdi ve talebeleri, Hazreti İsa ve talebeleri. O yüzden onlara o ordular ayet bilgisiyle donanmış, Allah sevgisiyle coşmuş. Sevgiyle, muhabbetle, barışla ve ilimle Allah'ın izniyle, Allah'ın varlığını, birliğini ortaya koyan, ispat eden bilgiyle donanmış ordular. İşte bunlar diyor Cenab-ı Allah, gönderilen kullarda Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa mutlaka zafer bulacaklar ve üstün geleceklerdir şüphesiz diyor. Hakimiyetin açık bir ayeti Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Yine Kur'an'da bakın çok sayıda ayette Allah İslam'ı vaat ediyor. Hatta bazı kimseler bazen söylüyorlar Kur'an'da olan bir konu değil Mehdiyet değil. Tam tersine bu tam Mehdiyet konusu, İslam'ın hakimiyeti Kur'an'da Allah'ın vaadi. Yani ve çok sayıda ayet var. Bunlardan bir tane daha örnek verelim. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Hidayet zaten Mehdi aynı kökten geliyor. Mehdi'ye işaret var burada. Elçilerini hidayetle evet. Hazreti Mehdi'yi gönderiyor. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile, bakın İslam'ın bütün dinlere karşı üstün olması demek. Biliyorsunuz Darwinizm bir pagan dini. Materyalizm, ateizm, Budizm, diğer tahrif olmuş dinler hepsine karşı bakın İslam'ın hakimi olacağını bildiriyor Allah. Bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Yani İslam ahir zamanda inşallah hem Kur'an'da vaat edilen hem de hadislerden de çok net olarak anlıyoruz. Tek din olarak hakim olacak bütün dünyada. Hazreti İsa'nın gelişiyle de inşallah hocamız bunu defaatle açıkladı. Hazreti Mehdi'nin faaliyetleriyle Hristiyanlar tam Müslüman olmak istinadına girdiğinde, eğilimine girdiklerinde Hazreti İsa'nın da vesilesiyle Müslüman oluyorlar. Hazreti Mehdi döneminde hadislerden de çok net olarak anlaşılıyor bu. Hocamız anlattı bu konuları. İncil'in de orijinali bulunuyor. Tevrat'ın orijinali bulunuyor. Tabutu Sekine bulunuyor inşallah. Hazreti Musa ve Harun ailesinden arta kalanlar, Tevrat'ın orijinalleri ortaya çıkıyor inşallah. Tevrat lövleri, levhaları. Ama hem Hristiyanlar hem Museviler Müslüman oluyorlar inşallah. Yani hak din olan Allah, hocamız da şunu söylemişti. La ilahe illallah, yani Allah'ın birliğini kabul ediyorlar ve Muhammed'in Resulullah diyerek de inşallah Müslüman olacaklar. Ve Hazreti İsa'yı gördüklerinde, ama eğilime girmişken Hazreti Mehdi'nin çalışmaları da Hristiyanları Müslüman olma noktasına getiriyor inşallah. Aslında Allah'ın birliğini kabul etmeleri, üçlemeden vazgeçmeleri inşallah Hazreti Mehdi'nin faaliyetleriyle oluyor. Fakat Hazreti İsa vesilesiyle de Müslüman oluyorlar ve Allah'ın bu ayeti gerçekleşmiş oluyor. Bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Ki o elçilerini hidayetle ve hak diniyle, yine Mehdi işaret var burada, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter Fetih suresi 28 ve Ebcedi de 2022 yılına bakıyor. Ebcedi 1444, yani miladi olarak da 2022 yılına bakıyor maşallah.
Maşallah.
Buradan da İslam'ın tek din olarak dünyada hakim olacağını anlıyoruz. Hatta hadislerde Peygamberimiz girmediği hiçbir çadır dahi kalmaz diyor. Yani dünyanın her tarafında İslam yaşanıyor, İslam ahlakı yaşanıyor inşallah. Öyle bir dönem gerçekleşecek.
Maşallah. Ve hakikaten hakimiyet ayetleri ebcedleriyle de tam bakıyor Allah'ın izniyle. Evet. Çok büyük mucize yani inşallah. Mesela ben Nas suresini okuyayım. Sure 1 ve 3 zaten tamamı o. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ve ondan mağfiret dile, çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bakın Nas suresi, Ebced'i 2016. Çünkü tam bir fetih ve hakimiyet sure olduğu gibi zaten. Bakın diyor ki Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine de tabi haliyle ilk şey olarak bakıyor, ama işari olarak da ve Ebced değeri olarak da, içerik olarak da inşallah İslam'ın dünya hakimiyetine bakan bir sure. Bakın çünkü Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, demek ki insanlar böyle kitleler halinde dalga dalga İslam'a girecekler. Ve giriyorlardı. Yani dünyada şu anda İslam'ın yükselişi net gözlenen bir şey. Her ne olursa olsun Allah onu mutlaka İslam'ın faydasına, müminlerin faydasına çeviriyor. Değil mi? Mesela 11 Eylül olayları oluyor. İnsanlar da Kur'an okuma oranı daha fazla artıyor. İslam'a yöneliş daha çok artıyor. Avrupa'da çok fazla var İslam'a giriş.
Evet.
Değil mi? Yükseliyor. Müslümanların sayısı yükseliyor. Çünkü okudukça, gerçek İslam'ı gördükçe hakikaten kalplerini Allah açıyor, vesile ediyor. Ve yani kitleler bundan sonra da inşallah olacak. Dediğin gibi İsevilerin Allah'ın izniyle Müslümanlaşması. Ve çünkü bir iman hakikati gören, değil mi? Biz Allah'ın izniyle hocamız evrimi bilimsel olarak geçersizliğini bütün delilleriyle anlatıyor. Şimdi normal akılda, vicdanda birisi o delillerden birini gördüğünde, değil mi, bir proteinin kendi kendine oluşamayacağını anladığında hemen Allah'ın farkına varır, o güne kadar varmadıysa bile. Yani akıl ve vicdan varsa bir insanda hemen varır Allah'ın farkına. Yani dünyadaki, kainattaki, etrafındaki mükemmellikleri, yani hem matematiksel oranlı, yani gözüyle gördüğü mükemmellikleri, hem de inceledikçe onların içindeki o sonsuz ilmi, kudreti, değil mi? Mesela bir hücreyi inceliyoruz biz zaman zaman. Oradaki mucizeyi, Cenab-ı Allah'ın oradaki %100 tamamen ona ait kontrolünü ve yaratılışını gördükçe hemen iman eder. Ve köklü bir iman olur bu. Yani ikinci karede o iman sönmez veya şey olmaz. Çünkü bir kere görmüştür artık. Onu Allah'ın yarattığını farkına varmıştır. Değil mi? Bunları mesela hocamız anlatıyor. Bunu bir kere gören bir insan daha evvel İslam değilse mutlaka İslam oluyor. Allah'ın izniyle. Yani en azından kalben oluyor. Daha sonra o mutlaka güçlenir ve devam eder. O yüzden hakikaten insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini görüyoruz ve göreceğiz de inşallah. O zaman Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Ayetin ebcedi 2016 inşallah.
Maşallah. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Bakın Allah hep fetih, dünya hakimiyeti vaat ediyor. Bu da ahir zamanda gerçekleşecek. Evet. Çünkü biz ahir zamandayız şu anda. Şimdi bu hocamız defaatle anlattı. Çok önemli bir konu. Peygamberimizin den nakledilen, bakın İmam Suyuti'den nakledilen 8 tane hadis var. Dünyanın ömrünü 7000 yıl olarak bildiriyor. Bir özel bir takvime göre. Çünkü mesela nasıl biz miladi takvimde Hazreti İsa'nın doğumunu kabul ediyoruz. Şu anda 2010 yılındayız. Buna göre bir takvim. Hicri olarak kabul edildiğinde de Hicri 1431 yılındayız. Hicrete göre kabul edilen bir takvim. Böyle bir takvimde işaret olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu dünyanın ömrü diyor 7000 yıldır diyor. Ama dünyanın gerçek ömrünün 7000 olması şeklinde değil. Bir olayın başlangıcına göre kabul edilen bir takvime göre 7000 yıldır diyor. Bana kadar diyor kendi zamanına kadar 5600 yıl geçmiştir diyor. 5600 yıl Peygamber Efendimizin dönemine kadar geçtiğine göre geriye 1400 yıl kalmış oluyor. Şimdi 1400 ile 1500'ün arasında İslam'ın hakimiyetinin, Hazreti Mehdi'nin ve İsa'nın İslam'ın hakimiyetine vesile olmasının hepsinin olup biteceği anlamına geliyor bu inşallah. Ümmetinin ömrünün de Said Nursi'nin izahlarından, Peygamberimizin anlatımlarından 1500'ü geçmeyeceğini anlıyoruz. Hatta Said Nursi 1506'ya kadar diyor inşallah. 1506'ya kadar galibane, ondan sonra gizli ve mağlubane olarak devam eder diyor. Kıyamet tarihi olarak da Allahu Alem diyerek 1545 tarihini veriyor. Yani 2120'yi veriyor inşallah. Dolayısıyla yani 1600'e gelmeden kıyametin olup bitmiş olması gerekiyor. Bu çok net bu hesaplardan anlıyoruz hadislerden. Hakikaten baktığımız zaman Peygamber Efendimizin verdiği diğer bütün delilleri de gözden geçirdiğimizde ki 150'den fazla delil vermiştir. Hadislerde ahir zamanın nasıl bilineceğini bakın şöyle anlatıyor. Bir kere Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor. Bir Muharrem yani Hicri 1400 yılının bir Muharrem günü bir başlangıcında ilk defa olmak üzere Kabe'de kan dökülüyor. Bu gerçekleşiyor büyük bir alamet. Ramazan ayında iki sene üst üste ikisinde de Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor 15'er gün arayla. Bu da ilk defa olarak 1981 ve 82 yıllarında iki sene üst üste ve ikisi de Ramazan ayında olmak üzere 15'er gün lük süreler arayla hem ay hem güneş tutuluyor. İlk defa oluyor böyle bir şey. Afganistan'ın işgalini bildiriyor Peygamber Efendimiz. İlk defa olarak hakikaten Afganistan 1980 yılında işgal ediliyor. İran-Irak savaşını bildiriyor hadislerde. İran ve kazananın olmayacağını bildiriyor. Bakın bu çok manidar. İran-Irak savaşı 1979 yılında başlıyor. Hakikaten 7 yıl sürüyor ve kazananı olmuyor. Tam hadise bildirildiği şekilde. Aynı şekilde kuyruklu yıldızlardan bahsediyor Peygamber Efendimiz. İki tane kuyruklu yıldız. Biri Halley 1986 yılında geçiyor. İkincisi de şöyle tarif ediliyor. Bakın çok detaylı olarak. Bu da bir mucize. Ve ne zaman geçtiği belli olmayan bir kuyruklu yıldız. Lulin kuyruklu yıldızı. Çift uçlu olarak tarif ediyor Peygamber Efendimiz. İmam Rabbani'den naklediliyor. Çift uçlu. Ki hiçbir kuyruklu yıldızın İki tane kuyruğu olmaz. Yani hem önde kuyruğu olmaz zaten. Kuyruklu yıldız demek kuyruk arkada demektir. Yani kuyruklu yıldızın kuyruğu arkada olur. Kuyruklu yıldızların hepsi aynı yönde hareket ediyorlar. Bu kuyruklu yıldız diyor ters yönde hareket edecek diyor. Hakikaten Lulin bütün kuyruklu yıldızların aksine ters yönde hareket ediyor. Normalden daha parlaktır diyor. Bilim adamlarının açıklamaları 6 kez daha parlak normalden. Ve bakın bu kuyruklu yıldızla ilgili olarak şunu söylüyor ayrıca. Onun çıkışından önce diyor kuraklık olacak diyor dünya çapında. Çıkmasından sonra da yağmurlar öyle bulaşacak ki diyor insanlar bundan şikayet edecekler diyor. Lulin bakın 27 Şubat 2009 tarihinde çıkıyor. Bu tarihe kadar dünya çapında kuraklık oldu. Hatta global ısınma falan diyorlardı. Hocamız global ısınma olmadığını bunun hadislerde bildirilen bir alamet olduğunu söylemişti. Nitekim Lulin kuyruklu yıldızı çıktıktan sonra yağmurlar öyle bulaştı ki barajların kapağı açılıyor artık. %100 doluma ulaştı barajlar. Dünya çapında barajların kapakları açılıyor. Ya bunlar çok büyük mucize tabii. Peygamber Efendimizin mucizeleri. Bunları görmezden gelmek olmaz. Bunları kim görmezden gelmeye çalışıyor en başta? İşte münafıklar. Münafıklar bunu istemiyorlar. Hazreti Mehdi'nin olması, İttihad-ı İslam olması, İslam Birliği'nin olması. Bunu kesinlikle istemiyorlar. Ama hiç fark etmez. Hazreti Mehdi eze eze söke söke inşallah İslam'ı hakim kılacak dünya çapında. Hazreti İsa ile birlikte dünya çapında İslam'ı hakim kılacaklar. Yani bu Allah'ın kaderi. Biliyorsunuz Allah katında zaman yok. Tek bir anın sonsuz zamanda sonsuz da birinde kadar bir an içerisinde Allah zamandan münezzehtir. Zamanı insan için yaratmıştır. Tek bir anın sonsuzda kadar bir an içerisinde Allah bizim sonsuz öncemizi ve sonsuz sonramızı yaratıp bitirmiştir. Yani İslam hakim olmuştur. Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa ile hem Hazreti Mehdi hem Hazreti İsa yaşamıştır. Vefat etmişlerdir. Ve ahiretteyiz şu anda ama inşallah Allah'ın bildirdiği zaman o bilgiye sahip olacağız inşallah. olup bitmiştir. Yani bunun önünde kimse duramaz. Kimsenin engelleyebileceği bir durum yok. İşte münafıklar ahmak oldukları için, ahmak kafa yapıları olduğu için bunu kavrayamıyorlar. Onun için hep bir çaba içerisindeler ama kaybetmeye mahkumlar. Allah kaybetmek üzere yaratmış onları zaten inşallah. Mesela Kur'an'da bir ayetlerde Müslümanların mücadelesini yavaşlatmaya çalıştıklarını bildiriyor Allah. Onları mücadeleden geri tutmaya çalışıyorlar. Neden? Bir kere cehd etmek, yani cihat, münafıkların en istemediği şeydir. Allah yolunda mücadele etmek istemezler. Mücadele edenleri de mücadelelerinden geri bırakmak isterler. Yani Hazreti Mehdi döneminde Darwinizme, materyalizme karşı verilecek mücadelede bunun başarılı olmaması, İttihat-ı İslam'ın olmaması, İslam'ın yeryüzüne hakim olmaması için Müslümanların mücadeleden geri kalmasını isteyeceklerdir. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz döneminde de böyle olmuştu. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları, münafıkları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Bakın alıkoyma, kardeşlerine bize gelin diye, hani siz boş verin mücadeleyi, ne gerek var, niye malınızı harcıyorsunuz, gelin bize katılın, işte rahat edin, ailenizi kurun, çoluk çocuk sahibi olun diye çağrıda bulacaklarını bildiriyor Allah. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Ağır davranmak bunların en önemli özelliğidir. Hep ağır olmak, geriye kalmak, mücadeleye girmemek, mücadeleden geri kalmak. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi. Çünkü onlarla birlikte olmadım der. Şimdi bu bakın ahmaklığını gösteriyor. Allah yolunda mücadeleden geri kaçıyor. Ve onların başına gelenler, Müslümanlar tabii imtihan oluyorlar. Allah yolunda mücadele ederken Allah mutlaka deneyeceğini bildiriyor insanları. Bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. Nitekim Peygamber Efendimiz döneminde savaşlar olmuştu. Sıcak temasa girmişlerdi hatta inanmayanlarla, hem de münafıklarla, inanmayanlarla. Ve böyle bir ortamda geri kalmalarını uyanıklık zannediyorlar. Ama Allah bunun böyle olmadığını bildiriyor inşallah. Asıl uyanıklık, Allah katında en büyük ticaret diyor Allah, Allah yolunda mücadele etmektir. Asıl aklı olan bunu böyle yapar. Çünkü Allah karşılığında hoşnutluğunu ve rızasını her şeyin üstünde ve sonsuz cennetini vaat ediyor. Bunu böyle yapmayan da kendini uyanık zannedene, mücadeleye girmeyip de kendini emniyete aldığını düşünene de Allah hem dünyada aşağılanma ama asıl ahirette inşallah münafıklara cehennemin en alt tabakasını, en büyük azabı vaat ediyor inşallah. Allah bildiriyor orada kemikleri çatırdatan inlemeler vardır diyor. Yani öyle bir azap olacak ki böyle kemikleri çatırdatan inlemeler şeklinde inim inim inecekler inşallah.
Evet, münafıklar çok değişik varlıklar yani. Özel yaratılmış, Allah'ın özel yarattığı varlıklar, müminlerin imtihanı ve cenneti için Allah'a alem önemli görevleri olan, müminlerin teyakkuzda olmasını sağlayan, değil mi?
Evet. Yani
İslam'ın hakimiyetini hızlandıran belki de önemli. Onlar şer cephesinde o şer hareketleri yaptıkça müminlerin mücadele gücü, azmi daha çok artıyor. Allah'a gerçekten gönülden bağlı iman edenler münafıkların saldırılarıyla, iftiralarıyla, ümitsizliğe sürüklemeye çalışıcı tavırlarla insanları daha çok bilenirler. Yani imani açısından daha çok insanlara sevgi duyarlar. İslam'ın ittihatını, alem-i İslam'ın ittihatını daha çok isterler. İslam'ın dünya hakimiyetini daha çabuk olması için daha çok bir çalışma azmiyle, gayretle ilmi mücadelelerini sürdürürler. O yüzden çok yarar yani o münafıkların o şeyleri. Evet. Dünyada da yani mücadele azmini ve gücünü arttırmak için inşallah ahirette de onların, müminlerin cennetlerine vesile olurlar. Zaten Allah'ın izniyle. Hocamız izah etmişti bunları. Ahzab suresinden bir ayet okuyorum. 12. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü size boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Bakın tam fitne oluşturmak için. Şimdi hem Allah ve hem de peygamberine, Allah'ın izniyle, ayrı zamanda Mehdi'ye de aynı şekilde söyleyecektir. İslam'ın dünya hakimiyetinin olacağı dönem çünkü o. Boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi. Şimdi adamın kendi düşüncesinde münafığın mümin gibi olmadığı için mümin Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmez zaten. Bir tek onu düşünür. Yani dünyevi bir menfaat, buradan elde edecek herhangi bir maddi bir şey, böyle bir şey yoktur bilakis. Kendinden vererek o gönül hizmetini yapar. Müminde Allah rızasının düşüncesi vardır ve karşılığında Allah'ın bunu vaat ettiği bir cennet vardır. Yani Allah'ın rızasından, rahmetinden, cennetinden başka hiçbir şey düşünmez mümin. Ama münafık düşünür. Tam tersini düşünür. Bunların hiçbirini düşünmez, müminlerin düşündüğü. Ben ne elde edebilirim? Yani buradan ne çıkar sağlarım dünyevi olarak? Daha iyi yemek yer miyim? Daha iyi evde oturur muyum? Daha şeyim güzelleşir mi? Hani yani ona düşünmez. Nasıl daha iyi hizmet ederim? Allah için daha fazla ne yaparım? Demez de dünyevi daha çok çıkarlarını düşünür. O amaçlarla hareket eder ve bir şey bekler o. Yani bir çıkar elde etmek ister mutlaka. Ve bir ganimet elde etmek ister mesela, değil mi? Evet. O savaşta ben ganimet için savaşıyordur belki adam. Yani onun için maddi bir menfaat beklentisi vardır. O yüzden o vaat ona boş geliyor. Yani Allah'ın cennet vaadi, dünyada İslam'ın hakimiyeti vaadi, İslam birliği ve rahmeti, güzelliği onlara boş geliyor. Kendileri o çıkar olursa ancak. Ve bakın başka bir ayette şöyle diyor. Tövbe suresinde 42. ayette şeytanın Allah'a sınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Bakın zorluk. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diyor münafıklar. Diye Allah adına yemin edecekler diyor. Şimdi bakın diyor ki ayet-i kerimede yakın bir yarar. Yani uzun bir mücadele dönemi değil. Yani 3-5 sene olsa mesela sabreder adam. Yani bir maddi menfaatini elde etmek için, değil mi? 3-5 sene sabredebiliyor adam ama 15 sene, 20 sene sabredemiyor. Bir bakıyor ki bir şey elde edemiyor, bir çıkar elde edemiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yanındaki sahabeler halis mümin insanlar, başka bir şey gözetmiyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi ve talebeleri, değil mi, İslam'ın dünyaya ahlakın hakim olmasından, Müslümanların birlik içinde olmasından, zulmün son bulmasından, sevginin yerleşmesinden, barıştan başka bir şey istemeyecekler ki. Değil mi?
Evet.
O nedenle onların mücadelesi mesela 40 sene sürüyor ilk imani mücadelesi Hazreti Mehdi'nin belki. Sabırla, ilk günkü gibi azimli, şevkli, sevgiyle, muhabbetle ilk günde, son günü de belki daha da yükselerek devam ediyor. O şekli yapıyor çünkü Allah'ın rızası şevkiyle yapıyor. Talebelerinin de öyle, müminlerin de öyle. Ama münafık öyle değil. Münafık 3-5 senede elde edemediği bir çıkar olduğu zaman 15-20 sene dayanamıyor mücadeleye. Yani çünkü ona bakın diyor ki zorluk onlara uzak geldi diyor ayetin devamında. Bir zorlukla karşılaşıyor o zaman. İmtihan oluyor. Allah mutlaka imtihan edeceğini söylüyor. Bir mücadele zamanında iftiraya uğrayabilir. Müminler iftiraya uğrar, değil mi? İncitici sözler isteyeceksiniz diyor Allah. Bununla karşılaşabilir. Bu tür şeyler gerçekten kalbinde Allah sevgisi olan gerçek müminler için ancak parlatıcı o imanı bir güzelliktir. Münafıklarda ve başka niyetli olan kişilerde o onlara çok büyük zorluk gelir, o imtihanlar. Ve orta bir sefer olsaydı, yani orta yollu bir şey olsaydı, böyle gücünün sonuna kadar kullanacağı, değil mi? Mesela gençliği ise gençliğini verecek o Allah'ın rızası için. Bütün gençliğini, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya adayacak. Ortalığı bir şey değil yani, yarı öyle bir yaşam, yarı öyle bir yaşam değil. Vakfedecek mesela kendini Allah için. Bunu münafık yapamaz. Ancak sahih Müslümanlar yapar. O yüzden böyle menfaati dayalı yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı diyor, izlerlerdi seni diyor. O yüzden de uzadıkça, mesela Hazreti Peygamber döneminde Mekke'ye belki bir 20 sene geçiyor vahiy, değil mi? Yani uzun zamanlar geçiyor. O uzun zamanda sabırla imtihan oluyorlar müminler. En sonunda hicret etmek zorunda, zor sıkıntı geçiren müminler Mekke'ye hakimiyetle geri dönüyorlar. Değil mi? İslam orada hakim oluyor.
İnşallah.
Onun için sabrediyorlar. Büyük bir mücadele örneği veriyorlar Allah'ın izniyle. Ve öyle Allah nasip ediyor inşallah. O zaman aralığı uzun. İşte münafıklar o uzun süreye dayanamıyorlar. Çünkü bakıyorlar maddi çıkar elde edemiyor. O yüzden de boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyor mesela. Ganimet gelmiyor mesela diyelim veya maddi çıkar gelmiyor. Allah'ın izniyle müminin vasfı sabırla, sevgiyle her gün azmi artarak mücadele etmesidir. Münafığın da bu mücadeleden kaçması, çeşitli bahaneler göstermesi, maddi bir menfaat beklemesidir.
İnşallah. Tabii o Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin 40 senelik bir mücadele dönemi olacağı ne anlıyoruz inşallah hadislerden, anlatımlardan inşallah. Bu dönem içerisinde 40 yıl hakikaten münafıklara uzun gelecek bir süre.
Mesela bakacaklar ki 30 yıl geçmiş. Onlar kendi o ahmak kafalarıyla diyecekler Mehdi falan yokmuş. İslam'ın dünya hakimiyeti yokmuş deyip.
Tabii.
Ondan sonra menfaat bulacakları bir yere meyledecekler. Küfrün yanına gidecekler. Hatta küfrün en azgınlarıyla işbirliği yapacaklar onların yanında. İzzet ve onur onların yanında ararlar diyor. Halbuki izzet ve onur Allah'ın ve elçisinindir diyor Allah'a ayette inşallah. Bunun 30 yıl geçtikten sonra Mehdi falan yokmuş diyeceklerini anlıyoruz. Bu da bir alamet olarak Peygamberimiz tarafından bildiriliyor. Peygamberimiz hadisinde insan Mehdi diyor. İnsanların Mehdi falan yokmuş dedikleri bir dönemde çıkar diyor. Yani o da bir alamet olacak onların söylemeleri. Çünkü bunlar en istemedikleri şeylerden biri cehd etmek istemezler münafıklar. Ya yani Allah yolunda mücadele etmek istemezler. Bu her dönemdeki münafıklarda böyle olmuştur. Bakın Allah Hazreti Musa döneminden örnek veriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Dediler ki ey Musa orada zorba bir kavim vardır. Bir mücadele var. Hazreti Musa peygamber. Tabii ki herkesten daha iyi biliyor orada nasıl bir topluluk olduğunu. Haşa akıl öğretiyorlar şimdi. Orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz. İşte bu münafık karakteri. Mücadelede biraz risk gördükleri zaman hemen hadi bana müsaade deyip kaçmaları, peygamberi ondan sonra peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Mehdi'yi yalnız bırakmaları münafıkların en önemli özelliklerinden biri. Mücadele kızıştığı anda böyle bir ortam oluştuğu anda Allah'ın deneme ortamı hemen bize müsaade deyip kaçıyorlar. Dediler ki ey Musa biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Bakın şimdi ifadenin münasebetsizliğine bakın. Haşa, densizliğine bakın. Sen ve Rabbin git. İkiniz savaşın. Biz burada duracağız. İşte bu münafık karakteri. Allah'ı aslında kabul etmeyen, kendini Allah'tan büyük gören, haşa, bir üslupla sen ve Rabbin git. İkiniz savaşın. Biz burada duracağız diyorlar. Tam işte münafık üslubu. Orada belli oluyor münafıklıkları. Allah onların böyle bir imtihan ortamında çünkü iman edenlerle kalplerinde hastalık bulunanları ayıracağını bildiriyor Allah. İman edenlerle münafıkları. Böyle bir ortam oluştuğunda işte münafıklar hemen bırakıyorlar. İşte biraz önce Altı Hocam'ın da okuduğu ayette Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başkasını vaat etmedi diyorlar mücadele ortamında. Müminler ise tam tersini söylüyor. Diyor ki bu bize Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiğidir derler diyor. Düşman birliklerini gördüğünde yani bir mücadele ortamına girdiklerinde zaten Allah'ın vaat ettiği bir şey bu. Kur'an'da okuduğunuz zaman Kur'an'ı bir kere okuyan hemen görüyor. Allah'ın mutlak vaadi var. Sizden öncekilerin başına gelenler diyor. Sizin başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Demek ki bir Müslümanın mutlaka daha önceki Müslümanlarda olduğu gibi ki onlar biliyorsunuz çok sıkı mücadele ortamlarından geçmişler. Ekonomik krizler olmuş, fakirlikler olmuş. Her yönden denenmişler. Müslümanların bu şekilde deneneceğini Allah vaat ediyor zaten. Allah'ın Resulü de Peygamber Efendimiz Allah Kur'an'da böyle vaat ettiği için Peygamber Efendimiz de bunu vaat ediyor zaten Müslümanlara. Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi bunu vaat edecek Müslümanlara. Yani siz gelin kimse haşa yani Kur'an'da olmasına rağmen gelin yan yatın yiyin için efendim vur patlasın çal oynasın oynayın. Ondan sonra da cennete gideceksiniz diye vaat etmiyor ki Allah vaat etmiyor çünkü bunu. Kur'an'da öyle değil. Çok açık. Allah yolunda mücadele etmek için bu dünya hayatı yaratılmış. Yani bir amacı var dünya hayatının. Sadece aile kurup, yatırımlar yapıp, holdingler kurup, ondan sonra bankada para biriktirip, ondan sonra hiçbir riske girmeden, aman başıma bela açılmasın, aman bunu yapmayayım, kitap dağıtmayayım, konferans vermeyeyim, darbinizme karşı mücadele etmeyeyim, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım olmaz. Bu Allah'ın istediği bir model değil. Bu Allah'ın istediği bir Müslüman modeli değil inşallah Kur'an'da. Tam tersine Allah Müslümanların mücadeleci Allah yolunda fedakarlıkta bulunan, sabreden, ondan sonra zora giren bir yapıda olmasını istiyor. Öyle olduğu zaman işte Allah cenneti vaat ediyor. Ve bu hem Allah'ın hem de Resulünün vaat ettiğidir inşallah. Bakın başka bir ayette yine Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. İşte tam münafık karakteri. Mücadeleden geri kaçıp kendini garanti altına aldığını zannediyor ama ahmak. Asıl o zaman işte Allah ona sonsuz azap vaat ediyor. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeyi çirkin görerek cihatı kesinlikle istemiyorlar. Hatta çirkin gördüklerini söylüyor Allah. Bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Bir de bu da bir münafık özelliği. Güya Müslümanları koruyup kollayan böyle, bakın hava çok sıcak, aman sağlığınıza bir şey olur, bu sıcakta savaşa çıkmayın, bırakın hava değişsin ondan sonra gibi bir üsluba girmeleri münafık özelliği bu. Halbuki peygamber var başlarında, haşa peygamber bilmiyor mu havanın sıcak olduğunu? Ama burada birinci derecede acil olan bu mücadelenin olması. Allah'ın emrettiği ve öncelikle olan konu bu. Peygamber de onun için mücadeleye giriyor zaten. Haşa peygambere akıl veren, Müslümanları koruyup kollayan gibi bir üslupla Müslümanları mücadeleden geri bırakmaya çalışıyorlar. Ama Allah diyor ki bakın, de ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir, bir kavrayıp anlasalardı. Allah'tan büyük bir tehdit var burada inşallah.
Evet. Bakara suresi 27. ayetten okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Ki bunlar, münafıkları, Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Şimdi münafıklar önce Allah'ın ahdini onaylıyorlar, sonra bozuyorlar. Yani dün hocamız da ifade etmişti, hani davasından dönenlerden bahsetmişti. Yani münafıkların özelliği budur. Demin anlatırken şimdi aklıma geldi. Mesela Müslümanın bir daha iyi bir evde oturmak istemesi, hayat şartlarının daha iyi olması için meşru bir şeydir. Bunda bir şey yok ama münafık mesela Peygamber Efendimiz'in yanına gelip onunla birlikte mücadele etmek için Allah'ın ahdini onaylayıp söz verip onlarla birlikte savaşa giderken sonra da satıp bir anda, tabirim caizse anlaşılsın diye söylüyorum, davasından dönüp kaçıp bir de üstüne iftira eden bir tiplemeden bahsediyoruz. Münafık budur yani. Yoksa mümin meşru istekleri dünya içinde olur. Yani o tercihdir. Hiç Allah'a tercih edilmez. Değil mi? Allah'ın dinine tercih edilmez. Bir zulüm varsa Müslüman'a engelleyecek, onu için harcamaya bu da tercih edilmez. Yani vicdani bir şeydir o. Yoksa o ayrı bir konu. Ama münafıklar Mehdi'nin yanından da aynı şekilde mesela. Ben diyor ki Mehdi'nin senin yanında bulunuyorum diyor. Çünkü Allah'a inanıyorum. Allah'ın varlığını, birliğini anlatacağım. Yeryüzünde zulüm var. İslam dünyasında Müslümanlar öldürülüyor, tecavüz ediliyor. Değil mi? Orada her türlü şey var. Bunu engellemek için vicdani bir görev olarak sana yardımcı olacağım. Ben de elimden geleni yapacağım. İlmi çalışma yapacağım, gayret edeceğim deyip yemin ediyor. Bunların da farkındayım, ben şuurundayım diyor. Yürüyorum yolda diyor. Sonra yolunda dönüp gidiyor. Kaçıyorum ben diyor. Senin bu söylediklerin hepsi yalanmış diyor. E bu nedir yani bu? Değil mi? Tam iki yüzlü dönek. Nifakçı, işte münafık bu. Yani oradaki tercihleri öne gelirse o zaman anlıyoruz ki yani dünyevi şeyler, çıkarları uğruna gitmiş oluyor. Demin kastettiğim, anlatmak istediğim de oydu. Burada da mesela bakın, Allah'ın ahdini kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar diyor. Dönek yani. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Bak Allah emrediyor birleştirilmesini, bunlar kesiyor. Allah'a karşı savaş açmış bu adam o zaman. Değil mi? Allah birleştir diye emrediyor. O kesmeye çalışıyor onu. Allah diyor yani cehennemin en dibinde olduklarını söylüyor münafıkların. Çok tehlikeli tiplerdir. Ve ayetin devamında ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartırlar. Bakın rahat da durmuyorlar. Yani hani bir insan diyelim Allah yolunda mücadele ederken ben gücüm yetmedi deyip duruyor mesela. Bir şey yapmıyor. Kendi ahiretine zarar veriyor. Tamam dönmüş oluyor. Ama bir de üstüne buradaki azmi bak adamın. Adam çıkıyor gidiyor. Küfürle işbirliği yapıyor. Değil mi? Onunla Müslümanlara zarar vermeye çalışıyor. Allah'ın emrettiği şeyleri yok etmeye çalışıyor. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmıyor. Yani kasıtlı olarak bilerek aleyhte bir faaliyete giriyor. Yani bu durum farklı işte. Münafıkların yaptığı bu.
Evet. Fitne çıkarmaları tabii en önemli özellikleri, nitekim ahir zamanda da bu şekilde fitne çıkararak hem Müslümanların faaliyetlerini engellemeye, hem Hazreti Mehdi'ye karşı güya kendilerince bir mücadeleye girecekleri, iftiralar atacakları ve İslam'ın hakim olmaması için çaba göstereceklerini anlıyoruz inşallah. Bakın Allah özelliklerini şöyle bildiriyor Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırız. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edileceğiz derler. Yani kendini öyle bir tanıtıyor ki böyle Müslüman, takva konuşmasıyla, hatta biz diyor ıslah edicileriz diyor. Yani biz diyor aslında herkesin iyiliğini istiyoruz diyor. Biz diyor onların da iyiliğini istiyoruz diyor. Gelin bize katılın diyor. Boş verin diyor bunları diyor. Niye hapse gireceksiniz diyor. Niye malınızı veriyorsunuz diyor. Harcama yapmayın diyor. Hatta harcama yapmayın, dağılıp gitsinler diyorlar. münafıklar. Bırakın diyor bu mücadeleyi, ne gerek var diyor. Aile kurun diyor, gelin diyor işte ailenizin yanına diyor. Ondan sonra riske girmeyin diyor. Bunlara gerek yok diyor. Halbuki Allah tam tersini emrediyor. Yani burada tabii Allah'ın dediğidir yani inşallah. Çünkü zaten bu hayatın yaratılış amacı budur. Allah iman edenlerle iman eden etmeyenleri ayırmak için bu dünya hayatını yaratmıştır. Ve ahirette inşallah cennetine aldığı samimi kullarına onların neden cennette olduğunu gösterecek Allah dünya hayatıyla. Yani hocamız anlatmıştı bunu. Dünya hayatı cennette ve cehennemde olanların neden orada olduklarını bilmesi için yaratılmıştır Allah tarafından. Orada bilecek sebebini, yani dünyada Allah'a gereği gibi kulluk etmiş olan, mücadeleye girmiş, Allah yolunda çile çekmiş ve sabretmiş olan kullar inşallah cennette kendilerini, hem kendilerini hem de orada bulunan diğer Müslümanları sevecekler. Dünya hayatındaki bu çilelerinde, zorluklardaki gösterdikleri sabırdan, güzel ahlaktan, fedakarlıktan, ondan sonra merhametten, sevgiden dolayı inşallah orada sevgi duyacaklar. Ve kendilerini bilecekler neden orada olduklarını. Dünya hayatının amacı zaten amacı bu. Dünya yoksa rahat etme yeri değil demişti hocamız. Dünyada çünkü her şey özel olarak eksik yaratılmış. Yani insanın mesela düşünecek olursak eksiklik başından aşağı. Bütün günümüz kendimize neredeyse bakımla geçiyor. Yedirip içiriyoruz, besliyoruz, temizliyoruz. Sabahtan akşama kadar. Sonra akşama kadar bu vakit geçtikten sonra yorgunluk oluyor. Dinlendirmek zorundayız. Mutlaka yaşlanıyor insan. Hastalıklar oluyor, acizlikler var, işte saçı uzuyor, başka herkes acizliklerini bilir. Bütün hayatının önemli bir bölümü, ha bakın hayatın üçte biri neredeyse uykuyla geçiyor. Kalan bölümün de çok önemli bir kısmı acizlikleriyle geçiyor. Bir de yaşlılık dönemi, yani yaşlılığa da erişirse çocukluk da zaten acizlik içinde geçiyor. Yani dünya hayatı Allah'ın özel olarak yarattığı, rahat etme yeri olmadığı çok belli. Biraz fazla yemek yiyorsunuz, dokunuyor, işte kalbinizde kolesterol oluyor, kilo oluyor, başka bir şeyler oluyor, damarlarınız tıkanıyor, soğukta kalıyorsunuz, üşütüyorsunuz. Yani acizlik üstüne acizlik. Rahat edecek yer inşallah ahiret, Allah'ın cennetidir inşallah. Orada bütün özel Allah yarattığı eksiklikleri kaldırarak sonsuz cennette sonsuza kadar insana hiçbir acizlik görmediği, ama acizlikleri dünyada gördüğü için oradaki nimetlerin de farkına varacağı şekilde yaratılmış insan. Yani dünyayı yaşamayan bir insan demişti hocamız, ahiretin değerini bilmeyebilir. Yani cennetin değerini. Çünkü dünyadaki acizliklerini görüyor. Mesela demiş, örnek olarak şunu vermişti. Koltuklarına, tahtlara yaslanırlar diyor. Şimdi dünyada yaslanan bir insan yorulduğu zaman yaslanma ihtiyacı hakikaten duyar. Kaslarını dinlendirebilmek için arkasına yaslanır. Bunu bilen bir insan, bu acizliği bilen bir insan cennette bu yorgunluk, dinlendirme acizliği olmamasına rağmen o yaslanmanın nimetini bilir ve yaslanmanın çok şükrünü yapar, değerini bilir inşallah ahirette. O yüzden dünya hayatındaki bu acizlikler özel olarak yaratılmıştır inşallah.
Evet inşallah. Muhammed suresi 21. ayeti okuyorum. Bir dakikamız mı kaldı? Peki değerlendirelim inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet Allah'a sadakat gösterselerdi şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Diyor Cenab-ı Allah. Bakın iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman ahir zamanda böylesine büyük fitnelerin olduğu, değil mi? Savaşların, terörün olduğu, Müslümanlara zulmediği bir dönemde vicdani olarak bunları engellemek için, Allah rızası için Allah'ın da farkına varan bir insanın yapması gereken gayretler bellidir. Salih, güzel ameller Allah rızası için Allah varlığını, birliğini anlatan, İslam'ın mukaddesatını yücelten, Müslümanların bir olması için bu çalışma yapması gerektiğini bildir. Münafıklar işte böyle bir çalışmaya başlayıp sonra Allah'a sadakat gösterse, demek ki göstermiyorlar. Önce söz veriyorlar, bunların farkına varıyorlar, dinliyorlar. Sonra da o sadakati göstermiyorlar. Allah'a verdikleri o ahdi bozmuş ve sadakat önemli bir şeydir. Bakın Allah'a sadık olmayan insan, Allah'a vefa göstermeyen insan, insana vefa hiç göstermez. Yani bu hocamızın sözüdür. Eğer bir insan kendini yaratan, onu büyüten, bütün rızkını veren, değil mi? Vücudundaki bütün her şeyi ona veren, dünya nimetlerini veren, konuşmayı, görmeyi, kalbi, her, yani saymakla bitmeyecek nimetleri veren Cenab-ı Allah vefa göstermiyorsa kime gösterir? Değil mi? Göstermez. İşte o yüzden münafıklar çok tehlikelidir. Vefasızdırlar. Kimin yanına giderlerse ona vefasızlık mutlaka yaparlar. O yüzden dikkatli olmak gerekir inşallah.
Aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun hocam, devam edelim.
İnşallah ilk bölümde inşallah İslam'ın hakimiyetini Allah Kur'an'da vaat ettiğini görmüştük inşallah. Çok net Allah bildiriyor, açıkça vaat ediyor inşallah İslam'ın hakimiyetini. Bunu en istemeyen mahlukların münafıklar olduğunu ve münafıkların özelliklerinden bahsetmiştik inşallah. Münafıklara bir de müjde verelim inşallah. İnşallah Hazreti Mehdi ve talebeleri münafıklar da müşrikler de hoş görmese de inşallah eze eze, söke söke İslam'ı hakim edecekler. Münafıkları da bütün dünya tanıyacak ahir zamanda. İsmen, isimleriyle, soyadlarıyla, eşkalleriyle herkes bilecek inşallah münafıkları. Ve asıl müjde inşallah cehennem var. Cehennemin en alt tabakası var inşallah. Allah onları kahretsin ve cehennemin en alt tabakasında yaksın inşallah.
İnşallah.
Şimdi hocamızın bahsettiği önemli bir konu var. Hatta kitabı var bu konuda, Atom Mucizesi diye. Atomların yapısı hakikaten çok ilginç. Bir yaratılış mucizesi Allah'ın. Atomun içinde büyük boşluklar var. Yani atomun parçacıkları var. Çekirdeği var. Protonlar, işte nötronlardan oluşan. Etrafında dönen elektronlar var. Fakat yapısı büyük ölçüde boşluklardan oluşuyor. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Onu görelim önce inşallah.
Electrons, tiny particles of negative electricity.
Elektron adı verilen negatif yüklü parçacıklar, çekirdek denen artı yüklü parçanın etrafında yörünge çiziyorlar, görüldüğü gibi. Ernest Rutherford çekirdeğinin atomun kendisinden 10.000 kez daha küçük olduğunu hesaplamış. Yani çekirdek 10.000 kez daha küçük atomun kendisinden. Örnek olarak atomu daha büyük bir ölçekte ele alalım diyor. Eğer atomun çekirdeği bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı, çekirdeğe en yakın elektronun yörüngesi 800 metre uzaklıktan geçecekti. Atomun geri kalan kısmı diyor tamamen boşluk. Başka bir şekilde açıklayayım. Eğer vücudumdaki tüm atomlar bir araya gelecek olsa tuz tanesinden daha küçük hale gelirim diyor. Yani atomları, içindeki boşlukları kaldıracak şekilde çökelse, bütün bu insanlığa uygulanırsa diyor bu diyor, 6 milyar insan bir elmanın içine sığabilir. 6 milyar insanın atomu bir elmayı oluşturacak büyüklükte olur diyor. Atom şimdiye kadar karşılaşılmış hiçbir şeye benzememektedir. İlginç olan bir durum vardır diyor. Ortaya bir çelişki çıkmaktadır ve bu büyük bir çelişkidir. Bildiğimiz bilimsel zaman kavramına göre elektronlar bir göz kırpmasından daha kısa bir zaman içerisinde hızdan düşüp helezonik bir şekilde çekirdeğe doğru çökmeleri gerekirdi. Fakat atom bilinen bilimsel kanunlara karşı bir tezat oluşturmaktadır diyor. Atomun neredeyse tamamı boşluktan oluşmaktadır ve bu şekilde kalmaya devam etmektedir. Aynı şekilde dünyanın boyutlarında bir değişiklik olmamaktadır. Ben de bir tuz tanesi büyüklüğüne gelmiyorum diyor. Şimdi evet. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Atomun yapısı hakikaten çok büyük bir mucize. Yani bu kadar büyük boşluklardan oluşması, insan şimdi maddeyi, bakın bir şeye dokunduğunuz zaman katılık, kenarlarını, şeklini, sıcaklığını, soğukluğunu hissediyor insan. Değil mi? Hatta masaya vurduğumuz zaman böyle bayağı bir katı geliyor. Fakat aslında atomlar %99'u boşluklardan oluşuyor. Yani baktığımız zaman, yani biz tabii gördüğümüz zaman aslında gördüğümüz atomların yapısını düşünecek olursak, işte biraz önce gördük, tamamen boşluklardan oluşan, aslında ışık olmayan, kapkaranlık bir maddeyle karşı, maddeyi görüyoruz. Madde dediğimiz dışarıdaki bu varlığı görüyoruz. Maddeyi inşallah. Fakat büyük ölçüde boşluklardan oluşuyor ve ışık yok dışarıda bizim anladığımız anlamda. Çünkü ışığı oluşturan küçük partiküller, yani enerji yüklü parçacıklar var, foton denen. Bunlar ışığı oluştururken, enerji yüklü bu parçacıklar, dışarıda bizim anladığımız anlamda renk, görüntü yok. Bu bizim beynimizin içerisindeki küçücük bir yerde oluşan görüntü. Ya bu çok açık, teknik bir gerçek. Dışarısı kapkaranlık, yani güneş de kapkaranlık. Bu gördüğümüz ışık kaynakları, ampuller, yanan lambalar, floresan lambalar da aslında karanlık, ışık yok. Fakat biz canlı, rengarenk bir dünya görüyoruz. Aynı şey ses için de geçerli. Ses dediğimiz havadaki atomların titreşimleri, moleküllerin titreşimleri kulak zarında titreşim meydana getiriyor. Bunlar da elektrik sinyallerine dönüşüyor. Beynin içerisinde hiç ses yok. Fakat bu elektrik sinyalleri beyinde insan sesi, müzik sesi, kuş sesi haline geliyor. Bunlar tamamen beynimizin içinde oluşan algılar. Bu çok açık. Yani bunu bilimsel bir gerçek. Lise öğrencilerinin bile bildiği bilimsel bir gerçek olarak biliyoruz. Demek ki dışarıda maddenin aslı var ama bir insan hiçbir zaman maddenin aslına ulaşamıyor. Şimdi atomun varlığı, tabii atomun yapısıyla ilgili bilim adamları da bakın çok net açıklamalarda bulunuyorlar. Ben bir tane örnek vereyim. Kaliforniya Üniversitesi'nden çok tanınmış bir parçacık fizikçisi var. Yani atomun bu parçacıklarıyla ilgilenen fizik türüne parçacık fiziği deniyor. Fred Allen Wolf ismi. Çok tanınan birisi. Atomla ilgili olarak bakın bir açıklama yapıyor. Diyor ki bizim yaşadığımız gezegendeki hayatın evrenin ne kadar boş olduğunu düşündüğümüzde bir sürpriz olduğunu anlayabiliriz. Aslında evrenin %99'dan fazlası hiçbir şeydir. Boşluktur yani hiçbir şeydir diyor. Evrenin endişe verici bir hızla genişlemekte olduğunu dikkate alırsak daha önce hiç olmadığı kadar çok hiçlik meydana gelecektir. Buna bu şekilde bakmak bize hayranlık uyandırıcı bir saygı oluştururken atom altı parçacıkların mikro dünyasını dikkate aldığımızda durum daha da fenalaşır diyor. Deyim yerindeyse hiçbir şey yoktur. Yani çok net olarak açıklamış aslında. Dışarıdaki bu boşluğun %99'dan fazla oluşan boşluğun en sonunda da deyim yerindeyse hiçbir şey yoktur diyor. Yani maddenin dışarıda aslı var ama biz asla onun gerçeğine ulaşamıyoruz. Bu tabii hem Kur'an'da bildirilen bir gerçek hem de bize bilimin gösterdiği bir gerçek. Bunu bilmek bize şunu gösteriyor. Allah mutlak varlık. Yani bu Kur'an'da tabii çok net olarak anlatılıyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Yani Allah'tan başka hiçbir müstakil güç yok. Allah'ın kontrolünün haşa dışında hiçbir müstakil güç yok. Allah her şeyi çepeçevre kuşattığını ve her şeyi kendisinin kontrol ettiğini, yarattığını bildiriyor inşallah. İnsanlar gölge varlıklar. Biz hayatımız boyunca sadece algılarımızla muhatap oluyoruz. Bakın bu çok önemli bir gerçek. Biz algılarımızdan başka hiçbir şeyin aslıyla muhatap olamayız. Ve bu algıları yaratan Allah işte bizim için. Algıları yaratıyor Allah ve biz Allah'ın yarattığı algılarla muhatap oluyoruz. Görme, duyma, dokunma, koklama, tad alma hepsi için, beş duyumuz için de bu geçerli inşallah. Dolayısıyla bu tabii bize, bu gerçek bize Allah'ın her yeri kapladığını, nereye dönersek Allah'ın yüzünün orası olduğunu, Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu, Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu, aslında zamansızlık ve mekansızlık içerisinde zamanı ve mekanı bizim için algı olarak yarattığını anlıyoruz. Mesela zamanı hocamız şöyle açıklamıştı. Aynı örnekle gidelim inşallah. Burada bir ses oluyor. Tık sesi. İkinci defa vurduğumuzda bir ses daha oluyor. Bu iki ses arasındaki kıyaslama bize zaman algısını meydana getirir. Zamanın geçtiği hissine kapılırız biz. Aynı zamanda hafızamızdaki bilgilerle de kıyaslarız. Mesela çocukluk bilgileri vardır hafızamızda. Okullara gitmişizdir, işte büyüme, üniversite okuduysak eğer, işimiz, buraya gelirkenki halimiz, arabaya binmemiz, buraya gelmemiz, kapıdan girmemizin bilgileri. Bu bilgileri kıyasladığımızda bu son olan iki ses arasından da zaman geçtiği hissine kapılırız biz. Eğer hafızamızdaki bilgilerin hiçbiri olmasaydı, yani hiç bir bilgiyi hafızamızda tutamasaydık biz, o zaman işte zaman algısı ortadan kalkar. Zamanın geçtiği hissini hissetmez insan zamanı. Zaman mutlak olarak yoktur. Allah katında zaman yoktur. Zaman bizim hafızamızdaki bilgileri kıyaslamamızdan doğan bir algıdır. Meydana gelen bir algıdır. Bunu Kur'an'da da görüyoruz. Mesela Einstein'ın görecelik teorisinden de anlıyoruz bunu. Zamanın izafi olduğunu söylüyor zaten. Dolayısıyla zaman bu şekilde. Mekan da aynı şekilde. Bütün hayatı boyunca beynin içindeki küçücük merkezde yaşayan bir insan, bebeğinin hiç dışına çıkamayan bir insan için mekan algı olarak yaratılmıştır. İnsan halbuki baktığı zaman çok emin oluyor. Hakikaten karşısı var. Ben oraya gidebilirim, uzanabilirim. Değil mi böyle? Aslında bütün bu görüntü beynin içerisinde, beynin içindeki algıyla muhatap oluyor. Yani dışarıda maddenin aslını var ama hiçbir zaman ulaşamayacağı şekilde insanın. Bu tabii bize Allah'ın mutlak yaratan olduğunu, mutlak varlık olduğunu ve insanın gölge varlık olduğunu ortaya koyuyor inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Fosil gösterelim mi biraz?
Gösterelim inşallah.
Değil mi? Hocam. Biraz evrimciler.
Evet.
Yaratılışın ispatlarını görsünler inşallah. Yengeci gösterelim istersen.
Tamam inşallah.
Bakın bu bir at nalı yengeci. ...300 milyon yıldır yengeç aynı yengeç.
Bak, hani evrim vardı? Kıskaçları değil mi? Çok net yani maşallah.
Bakın en ufak bir değişiklik yok. Ekranda resmi de var.
O da günümüzdeki hali.
Evet, hiçbir farkı yok. Şöyle de tutabiliriz. Evet. Hiç değişmemiş. Demek ki evrim olmamış. Bu kadar basit işte. Fosil bunun ispatı. Bakın evrimciler hiç fosil gösteremezler. Başka bir fosil gösterelim. Kozalak gösterelim mesela. Bakın en ufak detayına kadar Allah saklamış. Belki de burada bizim görmemiz için. Bakın 3 boyutu koyu falan. 28 milyon yıllık. Hiç değişmemiş. Demek ki evrim yok. Ne diyor devrimciler? Değişti diyordu. Değişe değişe başka canlılar oluştu. 28 milyondur değişmemiş. 300 milyondur değişmemiş. Demek ki yaratıldığı gibi aynı şekilde duruyor. Yaratılmış. Bakın başka bir fosil daha gösteriyorum şimdi. Bu en eskisi. Bu kolsa ayaklı. 490 milyon yıllık. Bakın ekranda da resmini görüyorsunuz. En ufak bir değişiklik, hiçbir fark yok.
Milimetrik aynı.
Milimetrik, 490 milyon yani 500, yaklaşık 500 milyon yıllık. Bu devirdeki fosilleri bulunanları zaten evrimciler 70 yıl sakladılar dünyadan. Hatırlarsınız. 70 yıl saklamanın sebebi tabii de yaratılışın delilini oluşturuyor olması. Evrimciler 70 yıl boyunca bu fosilleri sakladılar. Çünkü o dönemde birçok canlılar aynı anda yeryüzü sahnesinde gözükmeye başlandı. Değil mi Oktar Hocam?
Evet. Kambriyen döneminde 50'den fazla temel canlı grubu. Ki bugün 35'e indi. Gittikçe azaldı. Bu da evrimin olmadığını gösteren çok önemli bir delil. Evrim çünkü bir ağaç gibi olacak diye iddia ediyordu. Bir hücre olacak. Ondan bütün canlılar evrimleşecek. Halbuki fosil kayıtları öyle değil. Hiç alakası yok. 50 tane temel canlı grubu 540 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Hatta azalıyor. 35'e iniyor günümüze kadar.
Bakın ben bunları tekrar gösteriyorum. Şimdi diğeri yanlışlık olmuş olabilir. Kolsa ayaklılar bunlar. Demin ekranda gösterdik. Doktor hocam onu tekrar gösterebilir miyiz? Midyeye benzer kabuklu bir kolsa ayaklılar bunlar.
Evet.
Şey beyazlar vardı ya. İki tane hani midye kabuğu gibi.
Tamam hemen gösteriyorum.
Bunlar 490 milyon yıllık olan fosiller bunlar. Kambriyen döneminde yeryüzü sahnesinde gözüküyor. Yani yaklaşık 500 milyon yıl evvel. 500 milyon yıl evvel başka canlılar da var. Değil mi? Hatta gözleri olan trilobit var mesela. Bakın bunlar ekranda da şu anda günümüzdeki örneklerini de görüyoruz. 490 milyon yıllık. Hiçbir değişime uğramamış. Yani evrim geçirmemiş. Allah tarafından yaratıldığının bir delili bu elimizdekiler inşallah. Evet.
Evet, evrim fosiller bize hiçbir şekilde evrimleşmenin olmadığını gösteriyor. Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyuyor. Her günde göstermeye devam edeceğiz inşallah. Bunlar gerçek fosiller. Bugüne kadar gizleniyordu. Allah razı olsun. Hocamız açığa çıkarttı. Yani normalde 350 milyon tane fosil var ve bu sayı hep artıyor. Çünkü her geçen gün yeni yeni fosiller bulunuyor dünyanın her tarafında. Yani nereyi kazsanız size geçmişte yaşamış canlıların böyle taşlaşmış halleri çıkıyor. Katmanın yaşına göre de bu jeolojik katmanlara bakıyorlar. Kaç yaşında oldukları hesaplanıyor özel tekniklerle. Yani içindeki radyoaktif maddelerin mesela karbon atomunun yarılanma ömrünü hesaplayarak onun işte o katmanın veya uranyum üzerinden hesaplamalar yapılarak 300 milyon yıl yaşında mı, 100 milyon yıl yaşında mı, 50 milyon yıl yaşında mı, 45 milyon yıl yaşında mı hesaplanabiliyor. Ve oradan fosilin yaşı belirleniyor. Dolayısıyla her katmanda böyle fosiller dolu. Hatta öyle fosiller var ki 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Ve ilk ortaya çıkan hücreler bunlar. Canlı hücreleri. Şimdi senin baş göstereceğin fosil mi vardı?
Bu fosilleri tekrar gösteriyorum doktor hocam, müsaade edersen. Tamam. Orada bir yanlışlık yapmış olabilirim.
Tamam.
Çünkü yengeç, bir de Adnalı yengeci var. O ikisini karıştırdım ben zannedersem. Tekrar gösterelim. 300 milyon yıllık olan Adnalı yengeci bu. Onun sende resim var mı? Bakın, evet. Şimdi ekrandakiyle. Bu 300 milyon yıllık olan Adnalı yengeci.
Şu anda hala bu canlı yaşamakta mı?
Tabii, evet, günümüzdeki hali. Fotoğraflanmış hali. Yani buradaki, 300 milyon yıllık.
Evet, resimler günümüzdeki halini gösteriyor.
Şimdi diğer yengeci tekrar göstereceğim. O yengeç 50 milyon yıllık. Onu da getiriyorum. Resmini. Sende olan resim, evet. Tekrar gösteriyorum. Bir karışıklık olmasın. Yengeç 50 milyon yıllık. Bakın pırıl pırıl aynı. Günümüzdeki yengeçle milimetrik aynı, hiçbir farkı yok. 50 milyon yıldır değişmediyse, değişmediğini gösteren delil bu. Canlıların yaratıldığının açık bir göstergesi. Değişim yoksa evrim yoktur.
Evet. Bakın değişim de olamaz. Yani onların Darwinizmi iddia ettiği şekilde bu bir pagan dini. Putperest bir din, Sümerlerden kalma. Şimdi şöyle iddia ediyorlar. O kadar saçma bir iddia ki. Canlıları bütün özelliklerini, yani bu yengecin özelliklerini, insanın özelliklerini kodlayan DNA var. DNA üzerindeki harflerin kodlamasıyla vücudu meydana getiren, organizmayı meydana getiren proteinler kodlanıyor. Hı. Ve o proteinler bizim göz rengimizi, saçımızın rengini, yengecin o kıskaçlarını, kabuğunu, şeklini hepsi kodlanıyor DNA'nın üzerinde. Bunlar şunu diyorlar, diyorlar ki DNA'nın üzerindeki bu kodlarda, ki o kadar kompleks bir yapısı var ki bunun, yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde, meydana gelecek herhangi bir rastgele değişiklik onu daha ileriye götürecek, daha yeni proteinler eklenecek, yeni genetik bilgiler, yeni organlar eklenecek, onu başka bir canlıya dönüştürecek yavaş yavaş diye iddia ediyorlar.
Rastgele bir değişikliği mükemmel bir canlı oluşturacağını iddia ediyorlar.
Çok doğru. Tam o şekilde. Şimdi şuna benziyor. Yani mesela bilgisayar var, önümde duran bilgisayar. Bu bilgisayarı biz çekişle vursak, tekmelesek, kapıya doğru fırlatsak, duvara doğru böyle atsak, 5 katlı binanın tepesinden yere doğru bıraksak, bu bilgisayar daha iyi bir bilgisayar olur mu? Daha güçlü, daha hızlı bir bilgisayar haline dönüşür mü? Değil mi? Kesinlikle. Gülüyorsunuz ya. Çünkü çok saçma, yani o kadar saçma ki çocuklar bile güler buna. Hakikaten çocuklar bile güler. İşte evrimin iddiası bu kadar saçma. Burada yaptıkları sadece kafa karıştırıcı, böyle bir takım Latince, güya bilimselmiş gibi deyimler kullanarak halkın anlayamayacağı bir şekilde, bu işte eğitim görmemişlerin anlayamayacağı bir şekilde getirip onu empoze etmek. Yani yapılan buydu. Ne zamana kadar? 1980 yılında hocamız faaliyetlerine başlayana kadar. Ondan sonra bir çaktı balyoz gibi böyle 15 tane takla attırdı Darwinizme. Yani böyle takla atmaya hala devam ediyor. Hala o cesedi fikren tabii, yani cesedi, Darwinizm cesedini tutup kaldırmaya çalışıyorlar. Hocamız bir üflüyor, düşüyor yine böyle. Bakın ben bir örnek vereyim. Mesela yapılan sahtekarlıkları artık gün be gün cevaplıyor hocamız. Bir örnek şimdi bakın. Burada böyle haberler çıktı. Bu bizim Akşam Gazetesi'nden çıkan bir haberi görüyorsunuz burada. Bu da aynı şeyle ilgili olarak, evrimdeki kayıp halka bulundu diye. Ara ara görürsünüz böyle, evrimdeki kayıp halka bulundu. Evrimin kayıp halkası falan yok şimdi. Diyor ki, ne diyor burada? ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi, bakın dikkat edin, keşfi dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar, bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Burada görüyorsunuz bir fosil. Değil mi? Böyle bir fosili bulmuşlar. Bu güya insanın atasıymış, güya dünyanın da 8. harikasıymış. Bu da Akşam Gazetesi'nin haberi. Pardon, bu Akşam Gazetesi'nin haberi. Bu Habertürk'ün haberi. Şimdi hocamız çıktı, dedi ki, bu dedi, lemur fosili dedi. Lemur bir Madagaskar maymunu. Hı hı. Lemur'un da kendi türü içerisinde çeşitli cinsleri var. Bu soyu tükenmiş olan bir tane lemura ait bir fosil. Maymun, insanla falan alakası yok. Evrim olmadığı için zaten Allah maymunu maymun olarak yaratmış, insanı insan olarak yaratmış. Bunlar hep böyle soyu tükenmiş maymunların iskeletlerini buldukları zaman fosillerini güya insanın atasıymış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Hocamız bunu hemen cevap verdi. Sitesinde açıkladı, burada programlarda açıkladı bunun bir lemur fosili olduğunu. Arkasından bütün dünya haber yaptı bunu. Yani bu sadece Türk basında haber olmadı. Böyle akşam Habertürk gibi gazetelerde haber olmadı. New York Times, BBC hepsinde haber oldu. Dünyanın 8. harikası diye lanse etti evrimciler. Avaz avaz bağırdılar. Sonra ne oldu? İşte bu oldu bakın. Bu New York Times'ın özür dileme haberi. Hocamız açıkladıktan sonra İda diye bilinen iskelet fosili diyor, insanın atası matası değilmiş. Matasını ben ekledim de insanın diyor atası değilmiş diyor burada. Hemen özür dilediler akabinde. Ama böyle aradan birkaç hafta geçtikten sonra. Ki daha haberler var bakayım. Neyse onu birazdan bulurum. Sonra yine bir baktılar olmayacak, yine bir kıpırdandılar böyle. Bu da o kıpırdanmaları. Bu sefer 1994 yılında bulunan bir tane maymun fosili var. Bu solda gördüğünüz bakın maymun fosilinin parçaları üstelik tamamı da değil. Yarım yamalak bir fosil görüyorsunuz burada. Buna Ardi ismini vermişlerdi. Ardi insanın atası diye bu sefer bakın 94 yılında buldukları fosili tam 15 yıl sonra insanın atasıymış gibi lanse etmeye çalıştılar. O kadar zor durumda kaldılar ki artık çaresizlikten ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yanlara bu sahte çizimi yaptılar böyle. Güya yarı maymun yarı insan gibi sahtekarca çizimler yaptılar. Sonra ne oldu? Tabii hocamız buna cevap verdi. Dedi ki, bakın şu resmi göstererek açıkladı. Hem canlı yayında açıkladı hem sitelerinde açıkladı. Bu dedi bir bonobo maymununa ait fosildir dedi. Bonobo'yu görüyorsunuz burada. O bile gülüyor durumlarına. Burada bonobo maymunu. Hemen arkasından özür dilediler. Bakın ne dediler. Şimdi okuyorum şimdi. Kaliforniya Üniversitesi'nden çok ünlü bir darwinist var. Tim White diye. Bunların en önemli şeylerinden, antropologlarından aynı zamanda, paleoantropologlarından ve çalışma arkadaşları şu itirafı yapıyorlar hocamızın açıklamasından sonra. Ardipithecus ramidus yani Ardi dedikleri bu sahte fosil Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Başlangıçta hepsi alkışlıyorlardı. Evet insanın atası falan filan bir bağırdılar. Hocamız şöyle bir tuttu kulaklarından fikren. Yere öptürdü, yere eğince, yere öptürünce o zaman hemen özür dilediler. Daha da var bakın. Mesela Jungers var, yine tanımış bir evrimci. Şöyle diyor, belki de parçalar güzel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Ama gerçek şu ki, oldukça hasarlı bir örnek üzerinde çalışmaya başladılar. Ve Australopithecine'lerin, yani Lucy'nin de dahil edildiği hayali bir insansı grubu, o da maymun. Oldukça benzer bir şeyle bitirdiler. Eğer elinizde imkan varsa bu parçaları zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz oldukça zor. Ardi oldukça fazla tahmin gerektiriyor. Atmasyon diyor yani. İşte Allah razı olsun. Hocamızın vesilesiyle artık böyle kıpırdayacak durumları kalmadı. Yani hiçbir yere hareket edemiyorlar. Mesela Richard Dawkins'i öyle bir sıkıştırdı ki hocamız. Devamlı kaçıyor hocamızdan tartışmamak için. En son İngiliz gazetelerine ilan verdi. Davet ediyorum diye. Rezil oluyor ama gelemiyor bir türlü. Yani mümkün değil. Hatta İngilizlerin çok ünlü bir kanalı var. Channel 4 diye tanınmış İngiltere'nin en büyük kanallarından. Onda program yapıyordu Richard Dawkins. Kendi programı vardı. Channel 4'ün yöneticileri araya girdiler. Yani hocamıza karşı çıkartabilmek için. Hocamız tamam dedi. Hatta dedi ki hocamız ben dedi bütün masraflarını karşılayacağım. En iyi otellerde ağırlayacağım burada. Dünya basınını da çağıracağım. Gelsin yarım saat. Daha fazla değil. Yarım saatten daha fazla gerek de yok. Yarım saat tartışalım diye. Kendi kanal yöneticileri araya girdiler. Razı etmeye çalıştılar. Bayağı ısrar ettiler. Hatta birkaç kere böyle geriye döndüler, tekrar döndüler falan. Mümkün değil ikna olmuyor. Kaçıyor. Çoluk çocuk da tartışıyor. Lise öğrencileriyle tartışıyor. Üniversite öğrencileriyle tartışıyor. Rahiplerle, hahamlarla tartışıyor. Bir tek hocamızla tartışamıyor.
Peki ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii buyurun.
Bizim elimizde herhangi insana ait fosil var mı?
Tabii insan yani her şeyin fosili var. İnsan bakın şimdi şu sınıflamayı duyarsınız Latince evrimle ilgilenen demeyeyim de yani gazetelerde falan da çıkıyor bu. Australopithecus diye bir fosilin insan atası olduğunu iddia ediyorlar. Homo habilis diyorlar ondan sonra gelen. Bu da arada insana geçiş, insanın atası diyorlar. Homo erectus, Homo sapiens diye bir sınıflamadan bahsederler. Hep böyle duyarsınız böyle. Latince isimleri evet. kullanmak onların en büyük özelliklerindendir. Hatta ben size pardon resimlerini de göstereyim. Burada olması lazım. Bu en büyük özelliklerindendir. Pardon birazdan bulurum neyse. Göstereceğim size. Australopithecus'lar. Bakın iki tane bir örnek vereceğim size. Sir Zali Zuckerman diye birisi var. İngiltere'nin en ünlü anatomistlerinden ve Darwinist. Profesör Charles Oxnard diye birisi var. Bu da Amerika'dan. Bunların ikisini İngiliz devleti özel olarak para ödedi. İkisi de Darwinist bakımlıların. Dedi ki Australopithecus'larla ilgili inceleme yapın dedi. 20 sene maaşa bağladı bunları. 20 sene sonra ne dediler biliyor musunuz? 20 sene o maaşı cebe attılar, attılar, attılar. Aslında 20 dakikada söyleyebilecekleri bir şey. 20 senede söyleyebildiler. Australopithecus'un insanla falan alakası yok. Bu maymun dediler. Başka deliller de vereceğim size. Bunların yaptığı şu. 6000'den fazla maymun var. Maymun türü var günümüze kadar yaşamış olan. 120 tanesi hayatta. Geri kalanın hepsinin nesli tükenmiş, soyu tükenmiş. Bunlar soyu tükenmiş bir maymun buldukları zaman bunu insanın atası gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ufaktan büyüğe doğru kafataslarını sıralayarak. Australopithecus'un maymun olduğu çok belli. Bakın kafatası hacmi 500 santimetre küplerde. Kolları uzun, ayakları kısa. Tam maymun özellikleri gösteriyor. Ellerinde ve ayaklarında çıkıntılar var dallara tutunmak için. Tam bir maymun. Bir kere maymunlar dik yürüyemiyorlar. Vücut yapıları, bütün vücut yapıları ama omurgaları, leğen kemikleri açılarıyla hepsi öne dört ayak üzerinde yürümeye müsait şekilde yaratılmış. Maymun olarak yaratılmış yani. Bunlar ağaçtan ağaca atlayan vahşi canlılar. İnsanla hiçbir alakası yok. Aynı zamanda mesela elmacık kemiklerin, yüzün yapısı, gözlerinin yakınlığı, dişlerinin sivriliği, alt çene yapısının çıkıklığı hepsi maymun olduğunu gösteriyor. Yani onun için 20 seneye incelemeye gerek yok dedim yani çok açık. Bakan hemen söyler çocuğa sorsanız maymun mu diye maymun mu der yani. Homo sapiens pardon Homo habilis dedikleri onun da maymun olduğunu bakın Tim White, Donald Johansson gibi en ünlü paleoantropologlar, evrimci paleoantropologlar artık söylüyor. Homo erectus dedikleri bu da nesli tükenmiş olan bir insan soyu. Onun da iki ayaklı, dik yürüyen bir insan olduğunu anlıyoruz. Sadece soyu tükenmiş. Bazı çünkü insan nesilleri geçmişte yaşamış ama günümüzde olmayabiliyor. Mesela Neandertal adamı diye bir insan türü var. Biliyorum. Kafası normal, kafatası hacmi günümüz insanlarından daha büyük. Mesela biz insanların, yani bugünümüzde yaşayan insanların daha doğrusu kafatası hacmi 1400-1500 cm3'tür. Neandertallerinki 1700 cm3. Ama soyu tükenmiş. Yani Kuzey Avrupa ve Avrupa'da yaşamış bu insan olan Neandertaller. Hatta şunu ortaya koydular. Neandertallere ait flütler var. 30 bin yıllık şeyler var. Dikiş iğneleri var. Dikiş diken yani müzik yapan insanlar. Bildiğimiz insanlar. Konuşan inşallah. Araştırmalarla ayrıca bakın başka deliller de söyleyeyim size. Bu çok önemli. İnsanla maymun arasında hiçbir geçiş yok. Yani ayrı ayrı yaratılmışlar. İnsanların ve maymunların dillerindeki bir sinir var. Hipoglossal sinir deniyor buna. Dili kontrol eden yani konuşurken biz beyinden gelen emirler bu sinir yoluyla dilimize ulaştırılıyor. Bunun geçtiği kanalın çapını mesela bakıyorlar maymunlarla insanlarda. Australopithecus ve Homo habilis'in ki maymunla aynı şempanzeyle ve diğer gorillerle insanınki Homo sapiens ve Homo erectus dediklerinin de tıpatıp birbiriyle aynı. Birbirinden tamamen farklı. Bunlar eğik olarak yürüyor maymunlar. İnsan tamamen dik yürüyor. Bütün yarım daire kanalları, denge organları birbirinden tamamen farklı. Açıları farklı çünkü. İki ayaklı yürüdüğünüz zaman siz yarım daire kanalların açısı ona göre oluyor. Eğik yürüyen de yarım daire kanalların açısı maymuna göre oluyor. Yani tam bir maymun. Arada hiçbir geçiş yok. Biri 500 cm3, 600 cm3 kafatası yapısı hacmi var. Öbüründe 1500 cm3, 1700 cm3 kafatası hacmi var. Bundan daha önemlisi bakın. İnsan konuşan, medeniyetler kuran, ondan sonra bilimle uğraşan, sanatla uğraşan, elektron mikroskopu alıp kendi vücudunda inceleme yapan bir varlık. Yani ruhu olan bir varlık. Allah tarafından ruhlu, bilinçli, akıllı, şuurlu olarak yaratılmış. Çıkarımlarda bulunuyor, muhakeme ediyor. Değil mi inşallah?
Vahşi hayvan. Evet. Gösterelim dedin ya, flüt çalı bende var. Üçe getirebilir misiniz?
Tabii.
Ama herhalde benim ekran çalışmadı şu anda. Flüt resmi gösterecektim de 67 bin yıllık flüt var. Hatta 95 bin yıllık flütler var. Bunlar bulundu. Onlardan göstereyim.
Bakın ben de bahsettiğim, önce isterseniz 3'ü alın da onu göstereyim. Altı hocam hazırlayana kadar. 3'e basabiliyor musunuz?
3'teydi evet. Demiyor mu?
Bu... Evet, alt. Benimki pardon, 2'ye olacaktı. 2'ye basarsanız, hı, yanlış oldu. Evet. Bu işte, bu bahsettiğim, bakın kafataslarını yan yana şimdi. Evet.
Bugün ekranlar geldi.
Evet. Bakın Homo erectus, Australopithecus'u görüyorsunuz ortada. Ve Homo habilis'i görüyorsunuz. Tekrar alalım. Evet. Şimdi Homo erectus normal, bakın insan kafatası sol tarafta gördüğünüz. Ortada gördüğünüz maymuna ait olduğu çok belli. Bakın 500-600 santimetre küplük. Çenesinin çıkıklığına bakın. Ondan sonra dişlerinin yapısı. Alt çeneyi burada görmüyorsunuz gerçi ama alt çenenin çıkıklığı hepsi maymun olduğunu gösteriyor. Gözlerinin birbirine yakınlığı. Homo habilis dedikleri de küçücük bir kafatası parçasını bulup, ki maymuna ait olduğu çok belli bunun.
Bu alt çenesine ait mi?
Evet. Maymuna ait olduğu çok belli. Fakat bakın bir delil daha var. Şimdi bakın yaşadıkları dönem aralıklarını veriyorlar şimdi bu fosillerin. Homo erectus için bakın ne diyorlar? 1.6 ile 1.8 milyon yıl arası yaşamış diyorlar. Australopithecus için 1 milyonla 4 milyon yıl arası. Homo habilis için 1.7-1.9. Ne anlama geliyor bu? Üçü de aynı zamanda yaşamış. Böyle evrim olur mu? Saçma sapan. Üçü de, halbuki evrim iddiasına göre biri önce yaşayacak, öbürü daha evrimleşecek. Onların iddiasına göre öbürü daha sonra evrimleşecek. Yani her noktadan bir rezalet.
Peki bir evet, şey daha soracağım. Tabii. Ben. Bu evrimi oluşturan faktör olarak bir şey gösteriyorlar mı acaba? Hani bir şeyin evrimleşmesi için yani bir mutasyon bir şey gerekli bildiğim kadarıyla. Hani herhangi bir şeyleri var mı iddiaları? Şöyle şöyle olmuştur o yüzden evrimleşmiştir.
Var. Şimdi ben size bakın göstereceğim. Richard Dawkins'e bu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki bize bir tane mutasyon örneği gösterebilir misiniz? Faydalı mutasyon örneği. Hı hı. O bakın ne cevap veriyor. Şimdi hep birlikte izleyelim. Çok net bir soru. Şimdi dediğiniz gibi mutasyonun evrimleşti iddia ediyorlar ya.
Evet.
Milyonlarca tür canlı için trilyonlarca mutasyon olması lazım. Değil mi?
Evet.
Onların mantığına göre. Böyle bir şey olmuyor mu? Yok mu da? Onlardan, o trilyonlarca hayali mutasyondan, faydalı mutasyondan bir tane örnek istiyorlar. Dünyanın en ünlü evrimcisi ve çok da azılı bir ateist, bakın. Richard Dawkins. Richard'a soruyorlar. Richard diyorlar.
Professor Dawkins, can you give an example?
Bize bir örnek verir misiniz? Evrimsel bir genomda bilgiyi arttıran bir mutasyon örneği verir misiniz diyor. Bakın şimdi cevabını.
Önce bir sağa bakıyor, sonra bir sola dönüyor.
Bakın, evet.
En son bir havaya bakacak.
Bakın.
Bak şimdi havaya bakıyor. Sonra
evet,
da durduruyor.
Yayını durduruyor. Cevabı bu. Cevap yok. Evrim yok yani. Bu çok açık. Richard Dawkins çok iyi biliyor evrimin olmadığını. Herkes iyi, yani herkes bilir. Yani tesadüfen bir şeyin olmayacağı. Bu o kadar büyük bir saçmalık ki. Yani tam bir rezalet. Sümerlerden kalma 4000 yıllık. Yani Darwinizm Firavun'dan kalma. Firavun da diyor ki Nil'in diyor çamurlarından oluştu diyor hayat. Aynısını söylüyor 3000 yıl önce Firavun. Bu 3000 yıl önce Firavun'un ondan sonra Sümerleri savunduğunu günümüzde koskoca adamlar savunuyorlar. Koskoca adamlar, daha doğrusu savunamıyorlar da iddia etmeye kalkıyorlar. Yani o kadar büyük gericilik ve yobazlık ki Darwinizm. Muazzam bir gericilik yani böyle. 21. yüzyılda bilimde bu kadar gelişmeler var. Genler ortaya çıkmış. Genetik yapının muhteşemliği, o enzimlerin çalışma sistemi. Hücre, bakın İstanbul kadar kompleks bir yapısı var hücrenin. Bütün İstanbul'u, yani 10 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'u, bütün fabrikalarıyla, yollarıyla, asma köprüleriyle milimetrenin binde birine indirin. Olduğu gibi. İşte hücre bundan daha kompleks bir yapısı var. Bu tesadüfen olabilir mi? Böyle saçma şey olur mu?
Bakın demin konuştuğumuz... Yani eski insan böyle mağara devri, taş devri, yontma taş devri var ya, bunların hepsi tamamen uydurma terimler. Hiçbiri yok. 67 bin yıllık mesela flüt. Müzik aleti. Yani 4 nota çıkartıyor. İşte müzikolog Bob Fink Yugoslavya'da mağarada bulunan şeyi incelemiş. 4 nota. Yani bu günümüz batı müziğinin 7 notanın ölçüsünü kullandıklarını gösteriyor. Yani dönemin insanlarının böyle gelişmiş müzik bilgisine, kültürüne sahip olduğu, yani böyle gelişmiş bir zihniyet ve medeniyetin bir göstergesi 67 bin yıllık flüt. Bakın 95 milyon yıllık, 95 bin yıllık, 67 bin yıllık, bu da 95 bin yıllık flütler. Yani on binlerce yıl önce yaşayan insanlar gelişmiş müzik kültürüne sahipler.
Tabii.
Yani çizilmiş şeyler de var. Bakın 7 bin yıllık duvar resmi. Bu flüt çalan insan figürü. Soldaki resmin içinde beyaz olarak dikkatinizi çeksin. O beyaz figür iki ayaklı, bir kolu gözüküyor ve uzun, bakın sağdaki resimle paralel gözüküyor. Aynı. Yani günümüzde de o Botswana'da yaşayan yerlilerden birinin benzer bir müzik aleti çalarken gözüküyor sağda. 7 bin yıllık duvar resimlerinde var.
Evet. Şimdi bakın evrimcilere bir şey mi söyleyecektiniz?
Çizdikleri resimlerde de insan tasviri aynı, onu söyleyecektim ben. Yani hani evrim olsaydı herhalde çizdikleri resimlerdeki insan da farklı.
Tabii ki yok öyle olurdu. Bir şey. Yani insan Allah tarafından insan olarak yaratılmış. Hı. Yani Hazreti Adem'in günümüzdeki insanlardan hiçbir farkı yok. Zaten bakın biz bilimsel olarak şunu biliyoruz. Yani Kur'an'da zaten evrimin olmadığı bildiriliyor Allah. Mesela Hazreti Musa'nın asasının birdenbire yılana dönmesi, bunun hiçbir şekilde evrimin olmadığı, değil mi? Cansız madde canlı maddeye dönüşüyor. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp üfürmesi ve birdenbire kuş olması, bunun Allah'ın oğlu demesiyle hiçbir şekilde evrimleşme yok. Meleklerin, cinlerin yaratılması, hiçbir şekilde evrim yok. Aynı zamanda aynı şekilde cennette huriler, vildanlar, gılmanlar ve bunlar da evrim yok. Allah evrimle olmadığını bildiriyor zaten yaratılışın. Bakın delil soruyorsunuz ya, evrimciler ne diyor mesela? Yine bir örnek vereyim. İkiye alırsanız bu sefer yerli bir evrimciyi göstereceğim size. Habertürk'te sansürsüz programında Yiğit Bulut bir program yapmıştı. Bizi çıkartmıştı, hocamızı daha doğrusu. Hiçbir şekilde karşısına gelemediler. Stüdyoyu kilitlediler. Yani koridora bile çıkamadılar bir stüdyodayken. Yani bulunduğumuz stüdyoya hadi gelsinler diyoruz. Yani biz fosillerle, orada hocamız var. Yani tartışmak için mümkün değil, gelemiyorlar. Çünkü söyleyebilecekleri bir şey yok. Kilitledikleri stüdyoda şimdi Yiğit Bulut bir soru soruyor, bakın. Yaşamın başlangıcını. Pardon. Sesini açayım da şöyle. Çok basit bir soru. Yani hayatın başlangıcını nasıl açıklarsınız diyor. Yani evrimci birinin bunu açıklayabilmesi lazım, değil mi? Evrimsel bilim yaptıklarını iddia ediyorlar. Bakın ne diyecek şimdi.
Başlangıç noktasını tarif eder misiniz bana?
Nasıl? Söyleyebilirim.
Can nasıl başlıyor, onu söyleyeyim.
İlk canım.
Şimdi bir kere bir gülüyor böyle. Zannediyorsunuz ki bir şey söyleyecek. Yapıyor değil mi?
İlk canım başlangıcı ile ilgili.
Tam mı? Nasıl? Ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii tarz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Çeşitli deneyler var diyor. Şimdi zannediyorsunuz ki size deney söyleyecek, delil gösterecek değil mi? Öyle bir hisse kapılıyor insan.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet.
Yani... Bakın deneyler var diyor. Sonra diyor bunu kitaba da yazdık diyor. Bilim bunu çok net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Şimdi devam ediyor.
Orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim? Yani
gülerek başladı. Deneyler var dedi. Kitaba yazdık dedi. Yani bilmiyorsunuz dedi. Nereden bileyim diye. Bir de kızarak cevap veriyor. Bakın şimdi devam ediyor.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyor? Sistemi bilmediğin bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu. Zaten de
bana yazıyor.
Nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi, yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana iki kere iki dört kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda.
Bakın bilim, eğer bilim yapıyorsanız diyor, hayır diyor bir kere cevap olarak. Devam ediyor bakın.
Şu anda şu noktada iki kere iki dört diyorsunuz ya, o şekilde bilim.
İşte Darwinizmin durumu bu. Yani işte Türkiye'nin en ünlü evrimcilerinden bir tanesi Ender Elvacıoğlu. Sürekli evrime ile ilgili yazılar yazıyor. Kendince işte onları iddialarda bulunuyor. Evrim, yani Darwinizm diye bir şey yok. Dedi ya bir olgu dedi. Kardeşim bir olguysa o zaman sen delil getirsene. Hayatın nasıl başlangıcını başladığını soruyor değil mi? Bakın hayatın nasıl başladığını biz fosil kayıtlarında çok net olarak görüyoruz. Bilimsel delil değil mi? İşte bakın bu bilimsel delil bu. Burada 3,5 milyar yıllık şimdi bakteri fosilleri görüyorsunuz. Avustralya'nın Chert bölgesinde bulunan ve Nature dergisinde de yayınlandı bu. Hiçbirinden haberi yok. Ya da var ve gizliyor. Yani ikisi de birbirinden kötü. Haberi yoksa hiçbir şeyden haberi yok demektir. Var olup da gizliyorsa bu, artık adını söylemiyorum bunun, ne olduğu açık. Bakın burada fosilleri görüyoruz. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri. Siyanobakteri fosili bunlar. Yani fotosentez yapan mavi ve yeşil yosun hücreleri.
Alg miydi onlar?
Evet, alg deniyor, bravo. Alg deniyor bunlara. Fakat fotosentez yapabiliyor. Yani fotosentez o kadar karmaşık kimyasal bir işlem ki bugün. Laboratuvarda aynısını yapmak mümkün değil. Ve 3,5 milyar yıllık hücre birdenbire ortaya çıkmış. Yani fosil bunlar. Bakın net bilimsel delil. Devam edelim şimdi. Burada mikrofosillerini görüyorsunuz. Bu hücrelerin. Ve bunlar yayınlandı. Bakın tam 3,5 milyar yıllık Avustralya bölgesinde. Bakın Nature dergisinde yayınlanan makaleyi görüyorsunuz. 3,5 milyar yıllık bu fosiller yayınlandı ve biliniyor herkes tarafından. Şimdi burada bakın aynı zamanda o döneme ait kaya katmanlarını görüyorsunuz. 3,5 milyar yıllık. Evrimcilerin şöyle bir iddiası da var. Bakın her şeyi evrime uydurmak için çarpıtıyorlar. Hücrenin diyor o dönem diyor bir kere işte hayatın nasıl başladığını bilmiyoruz dedi ya. Çok net biliyoruz işte fosilleri var. Birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten aksi de olamaz. Yani bir hücre bir şehir kadar kompleks olan hücre herhangi bir organeli veya parçası eksik olduğu zaman hayatta kalamıyor. Yani hücrenin ben dur yavaş yavaş bir önce bir parçam oluşsun sonra ikinci parçam oluşsun demek gibi bir lüksü yok. Tesadüfen olamayacağını gösteriyor bu. Hücrenin eksiksiz, mükemmel olarak bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Fosil kayıtları da bize bunu kanıtlıyor. 3,5 milyar yıl önce ilk canlı hücresi fotosentez yapan bakın canlı hücresi birdenbire ortaya çıkıyor ve 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişime uğramıyor. Hiçbir şekilde evrim geçirmediğini gösteriyor. Net fosil kayıtları. Şimdi diyorlar ki oksijenin olmaması gerekir o dönemde. Neden böyle diyorlar biliyor musunuz? Onların mantığınca yani Darwinizmin çarpık mantığınca evrimin olabilmesi için oksijenin olmaması gerekiyor. Oksijen olduğunda protein molekülleri, amino asitleri derhal parçalar. Değil mi? Zarar verir. Ama bakın öyle bir açmaza giriyorlar ki oksijen yoksa bu sefer ozon tabakası olmuyor atmosferdeki. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarını ozon tabakası süzdüğü için ultraviyole o kadar öldürücü hale geliyor ki zaten yaşam olamıyor o dönemde. Ama bilimsel kanıtlarla doğru söylemediklerini yine kanıtlıyor. 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında bakın okside olmuş demir ve uranyum görüyorsunuz bu kırmızı çizgilenmeler. Bize 3,5 milyar yıl önce atmosferde pekala oksijenin varlığını kanıtlıyor bu zaten. Bu da onların Darwinizmi çürüten bir delil. Yine aynı şekilde bu makalede onu görüyoruz. Evet. Bakın işte 3,5 milyar yıllık katmanlarda biz çört bölgesinde bu bakteriler ve oksitlenmiş kaya katmanlarını görüyoruz. Ve bunlar da bakteri fosilleri. Yani hayatın bir anda eksiksiz mükemmel başladığını yani Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlıyor bize bilimsel deliller. İşte bilimci Darwinizmin durumu bu. Bir gülüyor, bir şeyler var diyor. Yani mühim olan bunları sıkıştırmak. Sıkıştırdığınız zaman tam o zaman kekeleyip abuk sabuk konuşmalar ortaya çıkıyor. Çünkü bir delili yok. Bir pagan dini bu. Sümerlerden kalma. Yani siz eğer siz değil ya siz yapmazsınız da bir Darwinist hayatın başlangıcının tesadüfen olduğu gibi bir saçmalıkla bir yalanla başlıyorsa bunu savunmak için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyor. Biz de her yalanı hocamız Allah razı olsun 30 yıldır her yalanlarını çürüttü rezil rüsva etti dünya çapında. Bunun için Darwinizm tepe taklak gidiyor. Yani şu anda Darwinizme çocuklar bile gülüyor artık. Gerçekten çocuklar gülüyor. Bakın internette bir şey hazırlamışlar. Hakikaten çocukların güldüğünü görüyoruz. Bakın. Bunu internette gençler hazırlamış. Herkes birbirine gönderiyor.
Anlaşılmaz konuşmalar.
Evet. Anlaşılmaz konuşmalarla kandırmaya çalışıyorlar evet, insanları.
Örtüsel tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Evet. Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, lineer, kuantum.
Eşeysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
tamam, bunlar için önemli
izolasyon mekanizmalarıyla,
izolasyon, izolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon,
radyasyon, komünikasyon. Bakın ben kalbi terminolojiyi kullanmadan konuşmam.
Evet. İşte Darwinizm'in yapmaya çalıştığı budur. Laf kalabalığı, Latince bir takım anlaşılmaz cümleler kurup böyle Latince deyimlerle insanların anlamamasını sağlayıp hatta böyle eskiden tabii şöyle bir durum vardı ortam. Darwinizm 20. yüzyılda hakim olduğunda insanlardan halktan daha üst üstün görüyorlardı kendilerini. Böyle siz anlamazsınız zaten, soru sormayın, karıştırmayın, bunu böyle kabul edin. Darwinizm vardır mantığıyla, şeytanın etkisiyle dünyanın %95'i ne inandırılmıştı bu? Yani 6 milyar insanın 5,5 milyarını ikna etmişlerdi böyle telkinle. Hatta Hitler'in propaganda bakanı Goebbels diyor ki, bakın bir yalanı diyor ne kadar çok defa, çok sayıda ve tekrarlayarak söylerseniz diyor, insanları o ölçüde inandırırsınız diyor. Yapılan buydu işte, 150 yıldır yapılan bu yalanı tekrarlayarak ve sık olarak ve yüksek sesle söylemek. Medyada telkinlerle, üniversite kitaplarında, üniversitelerde, liselerde anlatarak, böyle gazetelerdeki o sahte fosillerle, sahte çizimlerle. Ama işte şimdi elhamdülillah ahir zamana geldik. Ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi döneminde Darwinizm ve materyalizmin yerle bir olacağını anlıyoruz inşallah. Bu hem hadislerde bildirilen bir müjde, hem Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin ve İslam alimlerinin bildirdiği bir müjde. İnkarcı felsefeler tamamen ortadan kalkacak. İnkarcı felsefeler kalktığında işte o zaman, biraz önce okuduk, İslam'ın hakimiyetini bildiriyor Allah. İslam gümbür gümbür hakim olacak bütün dünyada. Güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat, demokrasi, adalet, tolerans, insanların birbirine olan sevgisi, bereket, zenginlik, sanatta ve bilimde muazzam bir, tarihte olmadığı şekilde bir yükseliş. Ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vesilesiyle bütün dünyada, yeryüzünde hakim olacak. İşte o döneme girdik. Onun için artık böyle Darwinizm tepe taklak gittiğini ve İslam'da muazzam bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bakın herkes Türkistan Birliği'ni telaffuz etmeye başladı. Yani bunu devlet başkanları düzeyinde görüyoruz. Halk düzeyinde, Cezayir'e gitseniz, Mısır'a gitseniz, herkes Türkiye'nin liderliğinde İslam dünyasının birleşmesi gerektiğini söylüyor artık alenen inşallah. Bir adım sonrasında da bunu herkes söylediğinde ve istediğinde, hocamız demişti, o olur demişti. Ama Allah buna Hazreti Mehdi'yi vesile kılıyor. Hazreti Mehdi'nin liderliğinde olan inşallah bir büyük müjde bu inşallah. Ve Darwinizmin kalkması da bu bakımdan çok önemliydi. Çünkü bir yerde ya dinsizlik vardır ya din vardır. 20. yüzyılda Allah'ın dilemesiyle dinsizlik, Darwinizm vardı. Bu deccali sistemdir, en büyük sistemdir. Yani insanlık tarihinin en büyük deccali sistemidir Darwinizm ve materyalizmdi. Materyalizm dünyayı esir almıştı. Bakın 350 milyon insan katledildi 20. yüzyılda bu çarpık, Darwinizmin çarpık mantıklarıyla. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Darwin'in çarpık fikirlerine göre üstün ırklar, yani daha çok evrimleşmiş hayvan diye nitelendiriyor haşa, beyaz Avrupalı, haşa daha alt barbar maymuna yakın olan ırkları diyor ve Türkleri bunun içine katıyor, Necip Türk milletini yok edeceklerdir demişti. Tabii ki böyle olmadı. Tam tersine Allah inşallah Türklerin liderliğinde, ama bu böyle genetik bir liderlik değil inşallah, ırka dayalı bir şey değil. Türklerin güzel ahlakından kaynaklanan, onların önderliğinde, Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor bunu inşallah, Mehdi'nin Türkler arasından çıkacağını, İstanbul'u manen fethedeceğini, İstanbul'da faaliyetlerine devam edeceğini ve Türklerin liderliğinde Türk-İslam Birliği'nin kurulacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor inşallah. Bu döneme geldik. Zaten bakıldığında hakikaten bütün Müslüman aleminde, İslam aleminde Türkler doğal lider olarak görülüyor. Ama tekrar bu güzel ahlaklarından kaynaklanan bir özellik. Yoksa genetik ve ırkla dayalı bir özellik değil inşallah. Onların önderliğinde ve Hazreti Mehdi'nin liderliğinden önemlisi, Hazreti İsa ile birlikte bütün dünyada İslam hakim olacak inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Bir iman hakikati anlatalım mı?
Evet inşallah.
Üçü alabilir miyiz inşallah? Bakın.
Tabii.
Natilus canlısı çok muazzam bir canlı. Deniz altında, hatta şu anda denizaltılar muhtemelen Natilus'tan örnek alarak yapıldı. Çünkü denizaltı sistemini kullanıyor. Bildiğimiz denizaltı gemileri, suyun altında ve içinde yüzebilen denizaltı gemileri. Biliyorsunuz dalış tankları, o denizaltının dalış tankları var. Onlar suyla dolunca gemi sudan daha ağır hale geldiği için batıyor. Eğer tanklardaki su basınçlı hava ile boşaltılırsa denizaltı tekrar su yüzeyine çıkıyor. Muazzam bir teknolojik sistem var. Başka türlü denizaltının gitmesi söz konusu değil. Şimdi Natilus vücudunda bu sistemi kullanıyor. Yani 19 santimetre çapında salyangoz kabuğu biçiminde böyle spiral bir organı var. Ve birbiriyle bağlantılı 28 tane dalış hücresi var Natilus'un içinde. Bu dalış hücreleri peki nasıl suyu boşaltmak için basınçlı havayı nereden buluyor Nautilus? Çok büyük bir teknoloji var Nautilus'un içinde. Yani kendinin de farkında olmadığı. Bunun için biyokimyasal yolla özel bir gaz üretiyor. Şimdi hayvan adı bunun için kimya profesörü olması lazım. Vücudunda bir gaz üretimini gerçekleştirmesi için.
Bunu suyun içerisinden oksijeni alarak mı yapıyor peki?
Şimdi bakın biyokimyasal yolla özel bir gaz üretiyor ve gazı kan dolaşımı ile hücrelere aktararak hücrelerden suyun çıkmasını sağlıyor. Yani mükemmel bir sistem var yani. Bu öyle özel, ancak kurarsan böyle bir sistemi laboratuvar ortamında veya şeyde, işte deniz altında kuruluyor, büyük bir teknoloji oluyor. İşte insanlar burada hayvanları, Allah'ın yarattığı o mükemmel varlıklardaki mükemmel mekanizmaları örnek alarak teknolojik, büyük teknolojik aletler, gemiler, uçaklar, değil mi, sistemler, helikopterler, mesela Yusufçuklar, Yusufçuk canlısına bakarak farklı uçuş yöntemleri geliştiriyor. Mesela Skorskiler, hep böyle canlılara bakarak. Burada da Nautilus de aynı şekilde düşmandan kaçarken mesela bir anda suyun yüzeyine çıkıp bir anda alta inebiliyor. Mesela bir denizaltı en fazla 400 metre aşağı inebiliyor. Ama bir Nautilus 4000 metre dibe inebiliyor.
Maşallah.
4000 metre. Ve içindeki sistem, o hayvancağız bu sistemin farkında bile değildir. Değil mi? Bu sistem kendine tabii nasıl oldu, o özelliği hücreye kadar nasıl o şeyi kullanacak, biyokimyasal işlemler yapacak şimdi. O Allah'ın ona verdiği müthiş bir teknolojik rahmetle o yaşamını sürdürüyor. Ve en ufak detayına kadar sonsuz güç ve kudreti Cenab-ı Allah'ın onda tecelli ediyor Nautilus'ta mesela.
İnşallah.
Bütün canlılar da bu şekilde inşallah.
Ayet okuyarak sonuna geldik galiba programın. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Bu putlar ise ki doğanın tesadüfü ilah ediniyorlar, doğayı ilah ediniyorlar, cansız atomları ilah ediniyorlar, put yapıyorlar. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın, yani Darwin'in, Sümerlerin, Firavun'un kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz, buna doğal seleksiyon diyorlar, mutasyon diyorlar, keyfi isimlerden başkası değildir. Allah söylüyor bunu. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Bakın Darwinizm, materyalizmle ilgili tek bir delil yok. Tam tersine bütün deliller Allah'ın yarattığını gösteriyor. Onlar, Darwinistler, diyor, ayetin işare anlamıyla, yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yani sadece tahminle, uydurmayla yalan söylüyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiştir. İşte o yol gösterici Hazreti Mehdi inşallah.
İnşallah.
Hemen siz kapatmadan ben Nautilus'la ilgili bir resim daha gösteriyorum. Çok kısa, 15 saniyede. Bakın altın oranın en güzel örneklerinden biri. Yeryüzünde her şeyde Allah'ın yarattığı altın oran var. Doktor hocam sık sık anlatır onu. Nautilus'un işte o kabuğundaki altın oranı görüyoruz. Yani muhteşem değil mi?
1.618'lik oranla yaratılış var tüm canlılarda. Bu da bir mucize. İnsan yüzünde, parmaklarda, kaplanların yüzünde, çiçeklerde, kozalaklarda, galaksilerde hep 1.618'lik oranı görüyoruz. Tabii bu Allah'ın yarattığının kesin kanıtlarından da bir tanesi. Mükemmel bir yaratılış maşallah.
HarunYahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ayrı zaman sohbetlere tatmin.com adresinden gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza 00:30'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Kaçkar TV, Kütahya Destan TV, Uşak Art TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, gazeteoku.com, haber58.com, haberhilal.com, islaminesin.com, selamhaber.com, varanhaber.com, 8sütun.com ve harunyahya.tv sitesinden devam edeceğiz.
Evet, Kaçkar TV'de tekrar ediyorum. Yarım saat sonra Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın katılımıyla programımıza devam edeceğiz.
İnşallah.
İnşallah.